Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ına hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar Murat.
Merhabalar.
12-17 Ekim arasını konuşuyoruz. Teknoseyir.com adresimiz. Bizi Twitter'dan, Facebook'tan aynı isimde bulabilirsiniz. Aynı şekilde YouTube'dan. Ek olarak bir de Otoseyir'i de YouTube kanalımızdan ekleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz.
Otoseyir kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor.
Evet, güncelledik. Bu haftanın da en popüler konusuydu zaten şu yerli otomobil meselesi.
Evet, o çok önemli bir konu. Devamlı da yeni bilgi geliyor, evet. Yeni gelişme geliyor.
Hatta yani bir tane daha çeksek üstünde yeridir. İlk sunum evet. Kötü olunca tabii.
Evet, ilk sunum biraz eksik bilgilerle olduğu için çok soru işareti oldu. Bizim incelemede de falan da vardı. Onun üstüne yenileri de geldi. Hakikaten dediğin gibi bir bölüm daha çeksek olur yani.
İyi olan şey şu Hamdi. Biz dedik ki ya biliyorsunuz rating için hemen o güzel bir malzeme. Üstüne saldırıyorlar dedik ya bakın bu final araba bu olmayacak dedik. Hani oraya o noktaya geldi ama evet. Sunumun kötülüğünü değiştirmiyor tabii bu.
Şimdi sunum devletin yaptığı sunum.
Tabii.
Hani onlar bu şeyi anlatamadılar. Dertlerini net şekilde anlatamadıkları için yanlış anlamalar daha da güçlendi, daha da arttı. Aslında iyi bir şey.
İyi bir şey tabii.
Hatta bugün internette birisi yazmış ki, ünlü birisi mi yazdı bilmiyorum. Bir de biliyorsun çünkü güzel sözleri kendisi alıp kopyalayıp kendi lafıymış gibi yayınlama alışkanlığı var bazen insanların. O yüzden kim yazdı bilmiyorum. Birisi demiş ki ya bu arabanın kaderi devrim arabası gibi olmasın demiş. Güzel bir söz. Ya ben çok sözünü kestim. Çok hani lisanslı üretim falan eyvallah bana uyar. Tabii çünkü şöyle bir şey var. Telefonu hep hazır alırsan tek öğreneceğin şey telefon kutusunun jelatinini açmak olacaktır. Ama telefonu yapan makinenin yanında takılsan hani senin şu FSP fabrikasında olduğu gibi sen orada sadece baksan o parçaların gelip gidişine bir şey öğrenirsin ya.
Kesinlikle.
Hani tamam telefon yapmayı belki öğrenemezsin ama bir şey öğrenirsin.
Bu işin nasıl kurulması gerektiğini öğrenirsin. Abi,
o makineyi seyretsen öğrenirsin. O yüzden ben Türkiye'de üretilmesine varım. Hani lisanslı olsun ne olursa olsun. Şey ayrı bir tartışma. Lisansını aldığın şeyi burada üretmek işte yerli araba mıdır? O ayrı bir tartışma.
Evet.
Hani üzerine geliştireceğiz diyorlar zaten ama asıl tartışmalar şeyden çıkıyor. İş biraz siyasete girdiği için
tabii ki.
Hemen tabii kamplaşılıp işte iyi bir şey bile olsa kötü diyenler veya hiçbir şey olmadan iyi diyenler de çıkabiliyor evet, iki taraftan aynen, da. Tabii. İşin içinden çıkılmaz hale geliyor. Sonuçta tabii. Ortada bir şeyler var. En yakın koyulan tahmin de 5 sene sonra zaten.
Evet.
Hani bekleyeceğiz aslında. Daha hiçbir şey yok şu an.
Bir de şey önemli şimdi bu bayağı bir siyasi arkasında gazı olan projelerin heyecanıyla hakikaten hani üniversitelerde falan %100 yerli ya. İnsanların yaptıkları bazı projeler var. Öğrencilerin, öğretim görevlilerinin birlikte çalıştıkları projeler var. Onları da üzmemek lazım şimdi bunların heyecanına kapılıp.
Evet.
Yerli araba diye coşup o projeleri de üzmemek lazım. Çünkü bir şeyler yapılıyor. Hani çok amatörce olanları var kabul ediyorum. Hani hatta şey diyorsun ya hani üniversite projesi bu birazcık ayıp olmuş diyorsun. Çok çok amatörce. Ama bayağı bir otomobil gibi otomobiller de var. Enerjili şeyli elektrik enerjili güneş enerjisiyle şarj olan falan. Onları da üzmemek lazım. Çünkü onlar gerçekten şeyin bağrından. Ülkenin bağrından öyle, çıkan öyle. Projeler. Şu da olacak biliyorsun. Şimdi ne kadar yerli arabada desen çok hani böyle anlam üzerinde savaşmaya karar veren olursa şimdi diyecek ki içinde tabii o arabanın bir ekran var. O ekranın arkasında işte bir yonga var Qualcomm'dan falan. Şimdi adam diyecek ki ya onu dışarıdan aldınız. Olacak yani olacak tabii ki.
O zaten onu şu anda hani her şeyi kendi üretebilen dünya üzerinde bir yer kalmadı. Çünkü mantıklı
Samsung.
Değil.
Samsung herhalde.
Herhalde.
Hani o kadar bu yerli nedir, yerli midir değil midir kavgasında o kadar detaylara girersen. Tamam telefonda o kavgaya giriyorsun çünkü başka şey yok. Hani zaten bir ekran var, bir ya da şöyle söyleyeyim. Her şeyi orada hazır alıyorsun. Hmm. Pili de alıyorsun. Bir plastiğini belki enjeksiyonunu burada yapıyorsun. O zaman hani ya yerli demeyelim buna, biraz daha öne çıkar belki ama burada bir şeyler var
benim
işte.
Benim yerlideki tek şeyim şu, hedef. Yerli yapıp kendi vatandaşına ucuz araba, evet, ucuz telefon imkanı mı burada önemli bir şey acaba? Yoksa dünya markası yaratıp dünyaya araba satmak, dünyaya telefon satmak mı?
O birazcık tabii ki zor.
Çünkü Vestel'de ne oldu? Venüs'ü ucuza alabiliyor musun? 800 liralık telefondan bahsediyoruz. Evet. Hiçbir şey yok yani. Hani 300 liraya alabilsem ben Venüs'ü diyeceğim ki hiç olmazsa ucuz, yerli ama ucuz. Evet. Yani yerli, ucuz aldım. Tamam, şeyi belki teknolojisi bir miktar geri ama ucuza aldık, tamam konuşmayacağım fazla. Ama yok, yine 800 lira istiyorlar. Yani bana onu da yaşatamıyor yerli olması. O zaman adamlar şöyle sorguluyor. Ya kardeşim, ben 800 liraya bilmem ne telefonunu da alabilirken niye Vestel alayım diye düşünüyor otomatikman.
Şimdi yerlinin çok ucuz olması gerekmiyor biliyorsun. Çünkü tabii, maliyet
öyle.
Çin'de çok garip şeyler var. Hani ya, 5 dolara klavye satılıyor. Ben hep ona bakarken şey düşünüyorum. Ya bu üretiliyor, geliyor buraya. Ya. Ve uçarak gelmiyor
kendi kendine. Kutusunu yaptıramazsın. Türkiye'de kutusunu yaptıramazsın.
Kutusu, kılavuzu, içinden CD'si çıkıyor, yazılımı çıkıyor, kablosu, tuşu, yayı, bilmem nesi. Ben o 5 doları bir türlü denkleştiremiyorum. Evet. Hani iFixit sitesine vermek lazım bunun maliyetini çıkarın diye. Biz de onu yapamıyorsun işte. Hani ya, işçi, Türkiye'deki çalıştırdığın işçiyle, ham maddeyle, vergilerle, oyla, enerji masrafında yapamıyorsun.
Ya mesele bir de tamamen full ürünü ortaya çıkarmaktan ziyade bir Ar-Ge yapıp gerçekten bir, evet, şeyi geliştirmek, kendi adına patent sahibi olmak. Asıl mesele bu olması lazım zaten.
Zaten o işte bir şimdi bu konu konuşulmaya başlayınca bazı arkadaşlardan da şöyle yorum geldi. Abi hani orada adam iyisini yapıyor zaten, alır kullanırsın. Hani niye yapmak? Ama onu yapabilecek kudrette olmak önemli bir şey. Hı hı. Çünkü yarın öbür gün adam sana satmayabilir.
Tabii.
Ya da sen işte fındık üretiyorsun, tütün üretiyorsun, araba alıyorsun. Nereye kadar? O araba gittikçe pahalaşacak. Hmm. Nereye kadar?
Arabada şu var yalnız, biliyorsunuz arabanın yarısı neredeyse vergi. Hani belki günün, evet, birinde yerli arabanın vergisi bu kadar yüksek olmaz, bir şey olur. Bir ucuza arabaya bindik deriz. Şu an araba almak
i̇şte hem elektrikli hem yerli olup ikisinden de yararlanırsa vergi indirimi anlamında
işte bir de şey deseler. Bakan dese ki ya işte bu araba çıksın, İçişleri Bakanlığı'nın, uyduruyorum şimdi sayıyı, 10 bin arabasının yarısını bununla değiştireceğiz dese mesela. Öyle bir teşvik olsa. Ben de aksi de şeyden korkuyorum. Vestel vergisi gibi bu araba çıktığında da yabancı arabaların vergisi daha da artmasın. Hani öyle bir teşvik yoluna gidilmesin. Ya, cezayla teşvik.
Değil mi?
Telefonda olan şey olmaz umarım.
İnşallah.
Bir şeyler çalışılıyor. Umarım iyi olur.
Öyle.
Bir yandan da şey gayet güzel. Hani Cadillac ya, ne güzel işte. Tata değil.
Değil mi?
Cadillac rüyadır. Şimdi hani ne kadar gençler hani eskale edebilirler herhalde Cadillac deyince ama Cadillac arabaların kralıdır yani. Şeylerin, Amerikan başkanının, bizde bile hala şey, Cumhurbaşkanının bir üstü açık arabası var. 58 model mi ne, Cadillac. Hani öyle yerli Cadillac acayip bir şey.
Evet.
Kavram.
Öyle. Ya bakalım, hayırlı olsun diyelim ülkeye, ne diyelim.
Evet.
Geçen hafta tabii ki de korkunç bir olay yaşandı.
Doğru.
Cumartesi günü.
Ne kadar çok böyle şeyleri konuşmamız gerekiyor bak.
Değil mi?
Hani
kaç kere bu ifadeyi kullandık?
Kaçıncı defa böyle şeyler kullanıyorsun? Tatsızlıklar, ülke gündeminin gayet rezil olması.
Öyle ve hani görülmemiş kapsamda bir konuşma yasağı var bunda basına. Bizler dahiliz buna.
Evet, biz de yorum yapıyoruz. Yorum yapmak da yasak.
Yorum yapmak, evet, yasak.
Burada aslında ilginç olan olay yaşandığında sosyal medyaya yansımaları oldu. Hani kullanım, evet, hızı olarak. Hani kesilmesi dışında.
Evet, onu konuşabiliriz.
Değişik bir yöntem izlendi bu sefer değil mi? Herkes, evet, yaşadı.
Şimdi evet, hepimiz birkaç gün boyunca Facebook'a, Twitter'a olağanüstü yavaş bağlandık.
Ve farklı DNS kullanmak bu durumu çözmedi.
Evet, bir tek, evet, VPN'lerle biz ulaşabildik, evet, doğru düzgün.
Bu zaten Türkiye ile alakalı bir sorun olduğunu gösteriyor. Evet. VPN'le erişebiliyorsan.
Evet. Şimdi orada çeşitli rivayetler var. Aslında biz bunun parça parça TeknoSeyir'in gündeminde konuştuk. Yani bu devlet bazen bazı cihazlar alıyor dedik.
Hani evet.
Deep Packet Inspection yapan cihazlar. Hatta evet. Bunun bazıları işte emniyete gitti bilmem ne oldu. Yani evet. Hatta en başta derseniz form bile böyle bir cihaz. Yani bütün internet trafiğini üzerine alıp neredeyse bize evet. reklam gösterme, işte bizi kayıt altına alma şeyiydi hep. Ve dedik ki bunlar sen özellikle ben senin dediğin şeyi çok net hatırlıyorum. Ya dedi sen bu cihazların bir kapasitesi var. Hani bunlar interneti hiç görmesek bile yavaşlatacak demiştin evet. hatırlarsan. Ben şimdi orada adı geçen bir iki şeyi buldum cihazı. Bir defa bu paket leri üzerinden geçiren sistemler casusluk sistemi değiller. Hepsi çok net açık açık satılan cihazlar.
Tabii ki.
Telekom cihazları bunlar. Tabii ki. Adam böyle şeyleri yazmış kapasitelerini.
Tabii.
70 gigabit mene üstünden tabii, geçiriyormuş tabii. Mesela.
Bu makineler şimdi o evimize koyduğumuz routerlar gibi şeyler değil. Bunlar oda. Oda aynen. dolusu makine. Buzdolabı büyüklüğünde cihazlar. Onları da sırayla diziyorsun böyle. Bir tane durmuyor.
Tabii. Şimdi ya şu var ya bilerek bu adamlar bu sistemleri devreye alıp vana kıstılar. YouTube'a yaptıklarını biliyoruz evet. zaten. Ya da hakikaten bu cihazlar devreye sokuldu yine yavaş şeye bakmak için, trafiği analiz etmek için evet. ve kapasite yetmedi. Bu adamlar bu sefer trafik yavaşladı.
Ya sonuçta bizim iletişimimiz kısıtlandı.
Evet.
Mı? O da soru işareti. Yani VPN'i herkes kullanıyor artık. Bir yandan da o var.
Öyle
ben tabii. Ben merak ediyorum gerçekten ne kadar etkili oluyor böyle önlemler.
Şimdi Hamdi onun da doğru düzgün parasını ödeyip aldığın VPN'le bir browser tabii. eklentisi olan VPN'i de var.
Tabii.
O adam kim? Hani tabii para canım, verdiğin tabii, adamı tabii. biraz biliyorsunuz. Hizmetler belli de. Bir sürü VPN'ci türüyor bir anda. Ya bize gelin işte eklentiyi kurun ama ben kime
bilmiyorsun,
güveniyorum.
Tabii ki canım. Şey falan da var. Hani tabii ki şimdi YouTube yasaklanıyor. TeknoSeyir izleyicisini zerre kadar etkilemiyor. Bizim trafiğimiz falan düşmüyor. Yani hani önemsiz düzeyde düşüyor. Çünkü hani bizim dinleyiciler için, izleyiciler için DNS'i değiştirmek bilmem ne iş değil. Her gün yaptıkları şey. Zaten çoğunun DNS'i zaten normalde de değişik. Hmm. Hızlı olduğu için başka DNS'ler. Ama bir yandan da hani ya eve internet bağlattık, haberlere bakıyoruz şeyinde, modunda diyeyim. Kötü bir laf ama çalışan adam var. O adamı kesiyorsun hakikaten.
Evet.
O adamı kesiyorsun. Bir de şöyle durumlar var. Şimdi benim çevremden, yakınlarımdan da bu konuda sorular geldi. İnterneti bir şekilde yavaşlattılar. Hani bunun inkar evet, edilecek yok. Tarafı yok. Ama şöyle bir durum oluşuyor. Mesela interneti yavaşlattığın zaman, iletişimi inanılmaz zor bir hale getirdiğin zaman zar zor böyle işte yarım saatte 1000 kere refresh yaparak ve Facebook'u falan açıyorsun ya. Hı hı. Şöyle sorunlar da doğuyor. Şimdi Facebook'un sisteminde şöyle bir şey var. Sen bir yorum yazdığın zaman o senin tarayıcında yayınlanmış gözükür. Ama o sunucuya biraz daha sonra gider. Doğru. Ya da sunucu daha sonra güncellenir.
Doğru.
Sen bu iletişime böyle cat vurduğun zaman ne oluyor biliyor musun? Adam bir yorum yazıyor. Sonra da kapatıyor tarayıcıyı falan. Bir şekilde ama o yorum veri tabanına girmemiş oluyor. Update edilmemiş oluyor. Sonra da adam şey düşünüyor. Bak benim yorumumu engellediler. Bir şekilde benim yorumumu sayfada diyor sayfa. Görmüştüm. Hı. Ama şimdi yok diyor 2 dakika sonra. Ben diyor orada görmüştüm eklendiğini yorumumun. İşte engellediler olarak düşünüyor.
Komplo
haklı.
Teorileri şey ha, oluyor.
Adam öyle düşünmekte haklı ama öyle olması gerekmiyor işte.
Doğru.
Hatta mesela yani ufaktan kapatırken şeyi söyleyeyim. Facebook'ta çeşitli işte giveaway, hediye dağıtımı falan yapan firmaların felakete gittiği şeydir, senaryodur. İlk işte ya da ilk yorumu atana ya da beşinci yorumu atana hediyeyi veriyoruz falan derler ya. Orada ne kavgalar ne felaketler yaşanıyor. Çünkü adam kendi tarayıcısında ekrana baktığında beşinci sırada görüyor kendi yorumunu gerçekten. Hatta ekran görüntüsü falan alıyor. Ama sayfayı yenilediğinde 75. sırada olduğunu görüyor. Ya. Şey diyor. Ben 5.'ydim. Siz işte değiştirdiniz.
O beni. TeknoSeyir'de bile yaşanıyor ki heh. Facebook'ta nasıl yaşanıyor?
Tabii, hani. Tabii.
İlk yorumu ben attım diyor. Aslında 3.'yi atmış çıkıyor.
Tabii tabii. Ama kendisi ilk görüyor. Tabii. Hatta ekran görüntüsü alıyor. Bak ben ilktim diyor. Siz diyor beni 70. yaptınız. İşte Türk TeknoSeyir'de ilkken 3. falan oluyor da Facebook'ta tabii. ilkken 700. oluyor. Ve büyük ondan sonra büyük kavga. Yani ben orada hakikaten çok çok pişman olan, o etkinliği yaptığına saçını başını yolan çok büyük firmalar gördüm Türkiye'den. Çünkü bir de şu var. Firmanın da görevlendirdiği kişi çok yetkin olmadığı için o da anlamıyor.
Anlamıyor.
O da anlamıyor. İnsanlar tabii isyan ediyorlar. Ben diyor ekran görüntüsü aldım, işte şöyle yaptım, beni vermiyorsunuz falan. Felaket bir durum. Öyle anketler yapmayın arkadaşlar. O mekanizmaya güvenerek
evet.
yapmayın. Neyse, ne diyelim. Umarım daha aydınlık günlere Türkiye önümüzdeki hafta merhaba der.
İnşallah.
Umalım.
Evet.
Elimizden de başka bir şey gelmiyor açıkçası.
Bir etkinlik var Levent abi. Başımıza dert oldu ya. Google'ın kristal etkinliği.
Evet, herkes bize neredesiniz abi, ne zaman siz çıkacaksınız falan diyorsa. Google böyle bir Türkiye'de YouTube'la birlikte bir etkinlik yapmış. Kristal elma.
Kristal elmanın içinde bir
kapsamında.
Etkinlik yapıyor. Evet.
Bazı işte ünlü buldukları ya da önemli buldukları YouTube yayıncılarını çağırıp misafir etmişler galiba, değil mi?
Evet, bir 15 dakikalık sohbetler.
Röportaj gibi bir şey yapıyor.
Evet. Tabii şimdi önemli YouTube yayıncıları falan deyince insanlar haklı olarak çok sağ olsunlar. bizi de orada göreceklerini tahmin etmişler. Bize herhangi bir davet falan gelmedi.
Ben izleyiciden öğrendim.
Biz öyle öyle, hatta hani bunu konu yapmamızın nedeni bayağı bir böyle 5-10 koldan abi neredesin, siz ne zaman çıkacaksınız, biz bekliyoruz falan şeklinde evet. mesajlar geldi. Dedik ki ya biz evde kahve içiyoruz, çay içiyoruz şu anda, hani hiçbir haberimiz yok. Vallahi haberimiz olmadı arkadaşlar, hani sitem değil bir şey değil, bize haberimiz olmadı, olsa giderdik. Bir dahaki sefere herhalde biz de katılırız.
Herhalde.
Biz kendi yayınımızı kendimiz yapıyoruz.
Yani evet.
Çok da oradaki 15 dakika izlenme sayıları da ortada. Çok da bize bir şey katacak bir şey değildi. Ama tabii herhalde soru cevap falan ilgi çekerdi. Biz artık kendi Google Kristal etkinliğimizi kendimiz yapalım biz.
Olur.
Tekno Kristal.
Evet. Dell bileşim sektörünün dev firmalarından EMC'yi satın aldığı.
Asıl bu müthiş büyük bir haber. Geçen hafta bu şeyle kaçtı bizim gündemden.
Ufak bir payla. Saatte.
Evet. Ufak bir payla kaçtı. 67 milyar dolar.
Değil mi? Dev bir alım.
Evet.
İnanılmaz.
Şimdi tabii şöyle bir enteresan bir şey. Birçok kişi için haklı olarak ya EMC ne? Diyecekler. Doğru. Haklılar. Çünkü bu çok büyük firmalara iş yapan bir kurum. Dev bir kurum. Ama tutup da hani EMC marka modem alıp gitmiyorsun işte. Bu adamlar dev kuruluşlara, holdinglere, firmalara hizmet sunan bir firma.
Sunucu, depolama, evet. bulut. Hani
evet.
perde arkası desek doğru evet. olabilir birazcık.
Ama onların hiçbirinin küçüğü değil.
Hiç evet.
hiçbirinin ucuzu değil. Dell de zaten biz yıllar önce 2011'de falan TeknoSeyir'i ilk başlattığımızda bu konular çok gündemdeydi. Hatta Dell diyordu ki biz artık bilgisayar firması değiliz. Öyle olmadı gerçi. Biz sadece kurumsal hizmetlerle falan ilgileneceğiz. Bilgisayar üreticisi falan bize demeyin diyordu.
İşte artık
bu, aradan yıllar geçti. Pek bir şey alınmadı, yol alınmadı ama bu müthiş bir adım o yolda.
Evet.
Yani hatta şöyle söyleyeyim. Dell satın aldı mı demek lazım, yoksa hani böyle sanki ikisi birleşti gibi ya, o büyüklükte böyle.
Değil mi?
Bir aslında şey.
Ya o genelde bu büyüklükte firmalar birbirlerini satın almazlar malum. Güçlerini birleştirirler. Sinerji oluştururlar falan. Ama kardeşim birisi birine 67 milyar para veriyor. Şey oluyor hani burayı bu alım için kastetmiyorum, hani yönetim değişiyor, bilmem ne değişiyor. Hani pek öyle güçmüş birleştirilmiş değil, belli ki almış oluyor. Ama demezler asla.
Aklınızda en yakın satın alma fiyatı ne var daha önceki satışlarda?
Valla Nokia'nın falan satışı var 3.30 paraya.
Onlar bunların, çok komik.
Bunların karşısında.
WhatsApp mesela bayağı evet. büyük bir paraydı aslında. 20 milyar dolara evet. yakın bir fiyattı yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Skype'ın 67 inanılmaz yani.
Satışı falan büyük satışlardı ama bu müthiş bir şey.
Evet.
Müthiş bir değer.
Bu paraya ülke falan alırsın.
bir yerlerde bir ülke muz evet. cumhuriyeti bulursun. Daha iyisini de bayağı bir şey bulursun, aslında. Tabii ki bu bizlere doğrudan yansıyacak bir şey değil.
Tabii.
Bizler bu hizmet, bu cihazların, bu hizmetlerin kullanıcısıyız. Kullanıcılarının kullanıcısıyız hatta.
Ama şey, sonuçta Dell hakikaten o senin ilk dediğin şeyi gerçekleştirdi. Hadi bu saatten sonra Dell artık
bu arada şöyle bir şey de yani. Varmış. Ne? Hani anlaştılar ama 2 ay içinde EMC daha fazla para veren bir müşteri bulursa yeni bir anlaşma yapabiliyormuş.
Müthiş.
2 aylık bir süre var yani.
Müthiş ve haberde bizim linklediğimiz ZDNet'in haberinde şey yorumu yapılıyor. Cisco bir anda oyuna girebilir.
Evet.
Diyor. Cisco'da da o para var demek yani ki. Müthiş.
Arttırıyorum deyip 68 verirse.
Evet, müthiş bir şey.
Evet. Hayırlı olsun ne diyelim.
Evet. Gözümüz yok.
Yok, evet.
Çenemizi yordu.
Eskiden EMC'de iOmega vardı, almışlardı. Hani biraz daha hani evinde bir iOmega ürünü olabilir sonuçta, bir NAS cihazı falan. Hani bir şekilde hayatına teğet geçmesi olasılığı vardı. Şimdi o da yok. iOmega ile Lenovo'ya sattılar. Hiçbir şekilde evinde bir EMC kaynaklı bir şey olması ihtimali olmuyor.
Doğru. Samsung'la Nvidia arasında bir GPU patent davası varmış.
Evet.
Nvidia lehine gelişmiyor sonuçlar. İddia şeydi, Levent abi, biz GPU'yu, yani ilk modern GPU'yu biz yaptık.
Herkes bizden
evet,
çalıyor.
Samsung dahil.
Öyle tabii, bu Samsung'un mobil yongalarıyla şeydi. Mobil yongalarında kullandığı grafik teknolojisiyle alakalı bir şeydi. Şey diyorlardı hani, Nvidia, Samsung bizden bu teknolojileri yürüttü diyelim şeklinde bir iddiası vardı. Qualcomm da konuya dahil. Ama şey yaptılar, baktılar, Nvidia'nın işte ilk GPU'yu ben 256 ile mi, şey GeForce evet. 256 ile mi, TNT ile değil herhalde.
Yok yok, GeForce abi.
İlk ben GeForce 256 ile ben yaptım falan iddiasını pek bu Uluslararası Ticaret Komisyonu şey bulmamış. Dikkate değer bulmamış.
Zaten yani şey diyorlar, o patentin sana verilmesi diyor ilk başta hatalıydı. Yani geçersiz bir patent de o diyorlar.
O bayağı bir şey olmuş Murat.
Evet.
Sarsıcı olmuş.
Evet. Ben GeForce'u DDR'ını kullandım Levent abi.
GeForce 256.
DDR modeli. Biliyorsun bir SDR'ı vardı. Bir
İlk
DDR'ı vardı.
Evet.
Ben onun el saydı hatta, hatırlıyorum. Razer X kare.
Ben GeForce 256'yı Türkiye'ye galiba ilk gelen kartımı ne ben satın aldım.
Ben
170 dolar mı 270 dolar mı ne? O zamanlar bu kadar deliydik.
Evet.
Herhalde ben Türkiye'ye gelen ilk kartı satın aldım. Kreatif. Annihilator Pro muydu?
Doğru.
Neydi? O zamanlar tabii Dark Hardware var ama mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar benim bir dijital fotoğraf kameram falan yoktu. Webcam'le fotoğraflarını çekmiştim.
Evet. falan canım, filan. Biz de webcam'le çekiyorduk abi.
falan filan o günler. Ey gidi günler. Bu arada hadi ismi geçmişken söz etmiş olalım. Bu sene yayınına son vermiş olan Dark Hardware 18 yaşında Ekim ayı itibariyle. Ben çünkü tam tarihini hatırlamıyorum ama Ekim ayı 1990'da Ekim'de başlatmıştım o siteyi. Dark'ın Hardware sayfaları ismiyle. Şey, oy verecek yaşa geldi. Orada hani ne olacak ilerisi için falan şu anda hani o konularla saatlerce konuşup konuyu dağıtmayalım. Eski haliyle hayata döndürme niyetim yok. Çünkü mümkün değil. Mümkün değil. Ama hani şu anda bir sunucu bakımdadır falan sayfası çıkıyor aratıldığı zaman.
Evet.
Ondan kurtulacağız. Hani bir şey çıkacak artık. En azından geçmişi yad eden bir şey çıkacak. Ama o sunucu bakımı yazısını tabii ki kaldıracağız.
Evet.
İnşallah. 18 yaşını öyle kutlayacağız.
İnşallah.
Evden ayrıldı, 18 yaşına geldi, uçtu gitti işte.
Ya, değil mi? Apple'dan haber, öncelikle şey söyleyeyim, onlar da bir patent davası kaybettiler.
Evet, ilginç ki bir Amerika'da
evet.
bir üniversiteye ait bir patenti, bir teknolojiyi, patentli bir teknolojiyi kullandıklarına, izinsiz kullandıklarına karar verildi.
862 milyon dolar, az para değil. Apple için evet. Laf olmaz da.
Apple ama için evet laf olmaz.
Yani 862 milyon dolar dediğin milyarın yakını. Bir lokmacık aşağısı. Müthiş evet. para yani. Bu Apple için de önemli
ya ben
para.
Ben bazen şeyi merak ediyorum. Bu adamlar bunları bilerek yapıp ya bunun ne yani şeyin mi kar zarar hesabını yapıyorlar mı? Ya ben bunu şimdi böyle sattığım zaman 5 milyar dolar kar ederim. Zarar olsa 1 milyar yazar gibi. Böyle hani şeyler yapıyorlar mıdır?
Yok be Murat. Ben şeyi tahmin etmem. Yani o patente üniversitenin kapısını çalıp da bu patentin lisansı desen herhalde 1 milyar dolar tabii patentine bağlı ama işte. 1 milyar dolarlık patent değildir herhalde ya.
Ne bileyim.
Ya o şeyin mekanizmasını ya, gerçekten...
Evet. Apple böyle bir hata yapar mı çünkü? Yani o kadar kendisi de biliyorsun patent için herkese saldırıyor.
Ama kendini haklı görüyor olabilir işte sonuçta.
Haklı görüyor olabilir. Hani kazanırım. Hmm. Çünkü bak geçtiğimiz yıllarda şöyle bir şey oldu. Söyle şu son 5 yılı falan takip eden arkadaşlar hatırlayacaktır. ID Software ya da ID Software yanlış söyledim. Onu öyle okumak gerekiyor. Evet. ID Software John Carmack patent cezası yedi. Kreatifle başı belaya girdi. Evet. Çünkü bir ışık oyun hani ışıklandırma, aydınlatma algoritmasını ya da gölge algoritmasını adam aynı şekilde düşünmüş ve yapmış. Hani kendisi hakikaten düşünüyor. Bir gölge düşürme algoritması yazıyor bilgisayarda. Meğer onun aynısını yıllar önce işte o 3D Labs'ı satın almıştı Creative falan ya. Creative'de varmış onun patenti. Creative'de adamların başına bela oldu. Şey istedi. Yani böyle milyar dolarlara, milyon dolarlar şey olmadı ama Creative kendi ses kartları için özel cicibiciler eklenmesini falan istedi. Doom 3'e falan hatta eklettirdi. Hatta John Carmack şey demişti hani yaptım ama lanet ederek yaptım, istemeden yaptım. Bu hani Creative'in istediği şeyleri yerine getirdim demişti. Aklın yolu bir. Aynı şeyi iki ayrı kafa düşünmüş. Aynı şeyi düşünmüş. İşte patent davası. Böyle şeyler de olabiliyor.
Yani öyle.
Böyle şeyler de olabiliyor. Ya da senin dediğin, Hamdi'nin dediği gibi ya biz haklıyız. Hani bizimki doğru. Bizim yaptığımız geçerli şeyi de olabiliyor. Ya bu, şunu da unutma. Bu bir mahkemenin kararı.
Öyle.
Şimdi gidip Apple avukatlığıyla konuşsan, uzmanlığıyla konuşsan belki de adamlar o kararın yanlış olduğunu çok güçlü şekilde ortaya koyuyorlardır belki de. Ne bileyim temyiz
ama hakimi ikna edememişler.
Edememişler.
Evet.
Ya patent davalarında kötü olan nokta şu. Şimdi patent troll dedikleri adamlar şey adamlar. Bütün işi bu patentleri alıp satmak, lisanslamak falan olan adamlar. Yani şöyle adamın elinde işte otomobil lastiğini şişirme patenti var. Hmm. Adam otomobille lastikle falan uğraşmıyor. Hiçbir zaman o patenti kullanarak bir lastik üretmiyor. Adam sadece bir ofis. İçerisi avukat dolu bir ofis. Koymuşlar klasörlerle raflara. Ama birisi öyle bir şey yaptı mı üzerine çöküyorlar.
Evet.
Kendileri hiçbir zaman o patentte yazılan işte lastik şişirme teknolojisini kullanan bir şey üretmeyecekler. Ama kimseye de ürettirmeyecekler parasını almadıkça. Bunlara doğru. İşte patent canavarı deniyor. Şey başka. Nvidia ile Samsung'un kapışması başka. Başka. Çünkü onlar bir şey üreten firmalar.
Doğru. Apple'da devam. Türkiye'de zam haberi bu hafta çok konuşuldu. Bilgisayarlara.
Ciddi miktarda.
Evet yani.
Artış.
1000 liraları hatta 2000 lira neredeyse zorlayacak fiyatlar. Yani
normalde
gördük.
Zam haber olacak bir şey değil. Ama evet. Bu haber olacak bir zam.
Evet tamam. Çok küçük zamlar olan şeyler de var ama can acıtıcı. Zamlar da çok fazla. Ne bileyim işte mesela 13 inç MacBook Air 256 GB 4000 liraymış. 4800 olmuş.
Abi 8400'den 9700'e çıkan var.
Evet.
Yani bayağı 1000 yüksek. 1000 lira üstü zamlar inanılmaz.
Bayağı yüksek.
Tabii onlara sorarsan bu kur ayarlamasıdır kesin.
Ama o tarafı da var.
Var tabii canım.
Ya şu ana kadar sübvanse ettiler fiyatları biraz. Belki de. İdare ettiler yani. Kur artmasına rağmen yansıtmadılar. Çünkü hani bir anda bu kadar yükselmesi de belki bilmiyorum. Hani yeni parti gelirken acaba yeni kurlar mı
ya
şey
şöyle,
oluyor falan.
Bir şey oldu abi. Yazanlar var. Bu ürünlerin bazıları yeni değil. Eski laptopunu şimdi aldığı fiyatın üzerine satabilecek insanlar var.
Yani değil mi? Hmm. İkinci eli.
Evet. İkinci eli.
Fiyat ayarlaması yapılmış.
Evet. Çok pahalı ya. Her şey çok pahalı. Bugün 3.000 dolarlık senin de makine inceledik işte. Geçen gün bir vuruyorsun 10.000 lira. Alınacak gibi değil yani.
Tabii.
Evet. AMD'den haber var. Bu çeyrekte de maalesef zarar ettiler Levent abi.
İşler kötü.
Ardarda evet. 4. çeyrekte zarar edişi. 2015 zararı 557 milyon dolar. Son 17 yıldaki zararı da 8 milyar dolar.
Al işte. Yani bir firma bu kadar zarar ederek nereye kadar gidebilir
nasıl
ki?
Nasıl oluyor? Değil evet. Mi? Ya bayağı bir Araplardan biliyorsun para buldular bir dönem.
Bir dönem.
Abu Dhabi mi? Nasıl okunuyor ülkenin doğru. adı? O bir ülke okunuyor. Mi? Beylik mi? Emirlik mi? Nedir? Abu Dhabi parası, bir şey Katar parası falan bir şeyler. Katar yok da Abu Dhabi parası, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir şeyler falan.
Üretim tesislerini falan satıyor. Öyle sattılar, bir dengeye ettiler. Getiriyor falan bir şeyler yapıyor.
Onun da bak bahsi kesildi. Bir ara çok gündemdeydi o AMD'ye Arap parası konusu. O da çünkü satılacak şeyleri sattılar, ettiler. Bana nereye kadar devam edecekler? Bilmiyorum. Yani şey de değil ki... Şimdi bir firma olur, bir yeri bir yanından deli gibi para kaybeder ama öbür taraftan daha deli şekilde para geliyordur.
İşte Sony'de
o onu idare eder
Sony'de
falan.
Sony'de öyle vaziyet. Evet.
Ama hani AMD'de öyle bir şey de yok.
Hani bunu kurtaracak bir umut var mı diye bakıyorsun. Ekran kartı tamam, ekran kartı işlemcisinden daha iyi gidiyordur.
İşte ama... da ayırsak mı diye düşünüyorlar evet. bu sefer.
İşlemci tarafında işte bir umutları var Zen'le. Bilmiyorum ne olacak.
Şimdi o umut biliyorsun kaçıncı umut bu? Bir de kreatifin zeni vardı. Ya. O da umuttu. Oradan da bir şey çıkmadı. Bilmiyorum şey çok felaket olur. AMD'siz bir bilişim pazarı büyük felaket olur hepimiz için. Intel kullanıyor olsan da senin AMD'ye ihtiyacın var. Var olmasına ihtiyacın var.
Çok sorun olur mu? O da hani mesela bir de şu açıdan düşünürsek mobil işlemciler artık şimdi Microsoft'un evet. hani şeyi var ya artık masaüstü gibi kullanacaksın diyor.
Evet.
Yani hani AMD hiç olmasa Intel acaba Qualcomm'la falan veya Samsung'un işte Exynos'la ile falan rekabet eder hale gelir mi? Hani biraz evet. uzun vadede diyelim.
Ya şimdi tabii biz eskiden şey derdik işlemci piyasası Intel, AMD var derdik. Evet artık Qualcomm var. MediaTek var. Samsung var.
Işte, Exynos var. Nvidia'yı da ekler.
Rack chip var. Nvidia'nın kendi yongaları var. Var oğlu var. Texas Instruments bir şeyler yapıyor. Var oğlu var. Artık AMD düşerse pek kaldıran da olmayabilir bu nedenle.
Evet.
Şimdi eskiden ben mesela kendim şey düşünüyordum hep. Avrupa Birliği, Avrupa AMD'ye destek çıkacak. Hani Intel'e biraz gıcık ya Avrupa Birliği. Amerikan firmalarının hepsine gıcıklar belli bir oranda. O yüzden hani bu zamanında AMD, Intel mahkemeleri falan yaşanırken benim öyle bir düşüncem vardı. Ya bu AMD iyice sıkışırsa Avrupa Birliği gelip bunu koltuğun altına atıp kaldıracak. Ayağa kaldıracak diye düşünüyordum. Euro prosesör falan bir şey çıkardılar. Ama öyle bir şey olacağı yok.
Yok.
Öyle bir şey olacağı yok.
Hatta şöyle bir durum söylentiler vardı. Hani AMD çok kötü duruma gelirse Intel yardım eder. Tekel davalarıyla falan karşılaşmamak
evet,
için.
Evet.
Amerika'da hani. Senin dediğin Avrupa Birliği ayrı.
AMD'yi batırtmaz.
Tabii.
Intel. Yoksa
ama şimdi işte başka diyorum. İşlemciler evet. vesaire üreticiler olduğu için belki evet. böyle bir düşünceleri hiç olmayacak.
Evet. Ya AMD şey falan da zorluyor. Şimdi bu 1970 küsur yılında Intel'le yaptıkları anlaşmalar var. Hatta biz Murat Tozlu Rafların 8 bit evet. İşlemci bölümünde değil mi? Öyle bundan. 1970 küsur model işlemciler getirmiştim ben. Üzerinde hani AMD işlemcilerin üzerinde copyright Intel yazardı.
Evet.
Hatta o bugün bile işte bu AMD'leri de Intel yapıyor aslında falan komplo teorilerinin çıkış noktasıdır. O şeydi hakikaten Intel AMD'ye ikinci bir üretici olması için lisanslıyor işlemcilerini. Ama bugün hala o anlaşma geçerli. Ve bir zamanında o anlaşma şey kurulmuş hani AMD üretecek diye kurulmuş. AMD kendini satamıyor o yüzden kimseye. Yoksa AMD'yi birisi kapar.
Tabii.
Samsung'un kendisi kapar. Zaten üretiyor işlemcileri. Ama işte olmuyor. Sattığın zaman Intel'in o bilmem kaç yıllık önceki X86 standardı, lisansı bitiyor. O zaman da işlemciler havada kalıyor.
Doğru.
Zor bir durum.
Öyle. Öyle.
Yine en iyisi Ati. Yani ben hala Ati olarak görüyorum AMD'nin grafik kısmını. Öyle. Onlar para da ediyor hala. Yani. Rekabet de ediyor.
Evet. Bu arada Steam Machine haberleri bu hafta çıktı. Biliyorsunuz.
Kontrolcüsüyle.
Kontrolcüsüyle her şeyle ortaya çıktı.
Alienware falan evet, makinelerini artık var. Gösterdiler.
Bir de Steam Link var.
Evet.
Stream aracı.
Evet.
Bir de kontrolcüyü merak ediyorduk. Final hali nasıl olacak diye. Onu da artık net olarak gördük. İki tane dokunmatik yüzeyi var.
Biz o kısmını görmüştük zaten. Evet. Şimdi bir de analog
kodlu.
Baş parmakla kullanılan stick gelmiş. O yoktu biz gördüğümüzde.
Nasıl olacak bilmiyorum.
Vallahi Murat, siz beğenmiştiniz o zamanlar. Ben felaket bulmuştum. Hiç de kullanamamıştım. O yüzden felaket bulmuştum. Şimdi bence daha da kötü olmuş. O üzerine bir de o analog stick gelince ve bir tane. İki tane gelse tamam, zaten PlayStation, Xbox gibi olacak. Bir tane. Niye geldi bu? Hani dokunmatiklerle olacaktı? Ha tamam. Şey gerekiyor. Kontrolcülerde. Bir D-pad dediğimiz yön tuşları. Ayrı ayrı tuş olarak. Bir de analog gerekiyor ya, onu tatmin etmiş oluyor şimdiki sistem. Ya Steam makineleri için çok heyecanlanmaya gerek yok Murat. Çünkü kendin diye evde yaparsın onu.
Yaparsın.
Şey yap. Kur bir tane mini PC. Steam'i açılışa koy. Big Picture modu var ya. Onu hani öyle açılacak şekilde koy. Eline de bir gamepad al. Yaptın işte. Hem de Windows'lusunu yaptın. Linux'lu da değil. Yani daha çok oyuna erişeceksin. Yaptın. Link daha ilginç. Link de biz yine TeknoSeyir'de incelemesini geçmişte sunduğumuz oyun içi, ev içi oyun aktarımı.
Evet.
Oyun akışı sistemi Steam'in. Onu kullanmak için bir çok basit bir istemci. Hani onu da bir elindeki eski bir laptopla da yapabilirsin aynı işi.
Doğru.
Ama bu bir çubuk şeklinde direkt televizyona takıyorsun, oluyor bitiyor. Arka tarafta oyunları çalıştıracak tabii senin bir baba bilgisayarının olması gerekiyor. O bilgisayarda çalışan oyunun görüntüsünü senin televizyonuna aktarıyor.
Şeyi de unutmayalım, süper bir bağlantın olacak.
İşte mümkünse 5 GHz.
Ya da kablo.
İyi bir Wi-Fi bağlantısı ya da en temizi kablo. Kablo. Vallahi Murat, ben çok bir heyecan duymuyorum bu Steam makinesi konusundan. Ve makinelerdense o Link daha ilginç geliyor bana. Onu görmek isterdim.
Bir yerden elimize geçer.
Geçer tabii ki.
Yahoo Mail hesabına giriş yaparken şifre kullanma seçeneği tamamen kalktı.
Neyle gireceğiz?
Şöyle, sana bir cep telefonunu tanımlıyorsun. Girmek istiyorsun web sitesine. Buraya şey geliyor. Yani telefona
banka gibi.
Evet, notification geliyor.
Push mesajı geliyor. Hani mesaj Twitter'da geliyor. Çift şeyliği açtıysan hani gelir ya.
Evet.
Girmeye çalıştığın zaman telefonundaki Twitter uygulamasına bir mesaj gelir. Oradan tamam. Onaylarsın, hemen de girer. Onu işte şifreyi kaldırmış adamlar tamamen. Push mesajdan onaylama usulü getirmişler. Bu sayede ne oluyor işte? Şifreyi unuttum derdin olmuyor. İşte kaptırdım derdin olmuyor.
Telefonu kaptırır.
Telefonu kaptırır. Gerçi işte telefonun açılışına da hani şifre falan koyuyorsun. Ama hani kaptırdın veya kaybettin. O zaman nasıl gireceksin o hesaba?
Vardır bir yolda.
Vardır tabii, bir şeyini düşünmüşlerdir de.
Şimdi telefonu kaptırmak gittikçe daha büyük bir güvenlik sorunu haline geliyor.
Evet.
Çünkü işte banka yanıtı, şifresi telefona geliyor. Facebook'ta da o sistem varmış. Steam'de hani mail gelir ya, farklı browser'dan, farklı bilgisayardan girdiğinde önce bir mail atar sana.
Evet.
Facebook'ta o sistem varmış.
Var.
Şey soruyor artık, ben yeni bir tarayıcıdan falan Facebook'a girersem işte ister telefonuna, ister diyor sen telefonundan şifre üret.
Oho.
Ya da ben diyor sana SMS atayım. Aktifledim, varmış. Gayet
yani
iyi.
Bu tür hizmetleri sunan her yerde zaten açmak lazım.
Evet.
Böylece şifren bile çalınsa hani sen kaptırmasan da bir hizmet kırılabiliyor. Atıyorum evet. İşte Sony'nin başına çok geliyor öyle şeyler. Oradaki şifren çalınsa bile sonuçta telefona mesaj gelmediği için hiçbir hacker giremez. Mümkünse varsa öyle bir hizmet, evet, hemen açacaksın. İşte Yahoo'nun ilginçliği bu. İki katmanı kaldırmış. Ya bunun tek katmanı yetiyor zaten. Yeterince güvenlik sağlıyor. Şifreyi ben tamamen yok edeyim demiş.
Cesurca bir girişim.
Belki de moda olacak.
Hakikaten iyiyse. Şimdi sonuçta tabii ki bu iki katmanlı onaylama falan gibi sistemlerin hayatımızı zorlaştırdığı da ortada. Mesela biliyorsunuz bankaların hepsi bunu kullanıyor. Bazen sim kartını değiştirmen gerekiyor. Bir iki gün gelmiyor mesajlar.
Evet.
Sim kartı değiştirince.
Sim kartı değiştirince bankamatiğe gidip açman gerekiyor.
İşte öyle bir şey, öyle bir şeyler var. Bazen hani hakikaten ben şeyde yaşadım. Telefonum pili bitik bilmem ne çekmiyor bir yerdesin. Şifrenin gelmesi lazım. Arkadaşına yollatıyorsun şifreyi, tanımlıyorsun falan filan.
Ya.
Zor ama diğer taraftan şeye görebilirsin. Telefon ne kadar hayati bir şey haline geliyor.
Evet.
Artık o telefonun senin yanında olduğu ve çalışır durumda olduğu bir hani varsayılan bir şey. Onu aldılar mı elinden çılçıplak kaldın. Hani geç bu sene miydi biz bir bayağı büyük bir elektrik kesintisi yaşandı ülke çapında.
Evet.
Ve onu konuşmuştuk mesela hani bankada paran olsa trilyonun bile olsa bankamatik çalışmıyor. Sen elinde kartla öyle boynu bükük önünde bekliyorsun. Yakında telefonum bir şekilde yani telefonumun pili bitti. Telefonum çalışmıyor ya da kaybettim. O duruma düşeceksin demek ki öyle boynu bükük. Facebook'a da giremiyorum abi. Çünkü şifresi telefona gelecek.
İlan vereceğiz telefonumu kaybettim hükümsüzdür diye.
Yani belki zaten şey olacak biyometrik bağlantılarla falan telefon hakikaten senin parçan olacak. Hani olacak. Vücuduna eklenecek anlamında değil ama hani belki
parmak
şeye de yarayacak. Hani devletin seni tanınmasında, takip etmesinde tabii falan da hani geçerli olacak.
Ya.
Zaten NSA takip ediyor.
Ya. Tabii.
Yani eninde sonunda zaten vücuda bir şekilde bir parçasını entegre edecekler.
Evet.
Ve bu şifre işlemlerini falan da öyle halledeceksin. Bu da ne olacak? İlk başta tabii ki insanlar işte özgürlük, takip, makip, özel hayat diyecekler. Sonra onun tatlı yönlerini görünce kabul edecekler. Hani hep böyle iş, hep böyle işliyor çünkü.
Evet. Micron SSD kontrolcü tasarlayan Tidal Systems firmasını satın almış.
Evet. Micron bugünlerde hareketli.
Hmm.
Burada SSD kontrolcüsü üreten değil, sadece işte tasarım yapan böyle bir tasarım ofisini satın almışlar. SandForce'a falan dayanıyor firmanın, bu aldıkları firmanın kökleri diyeyim, geçmişi ya da diyeyim. Böyle bir gelişme var. Şimdi burada Murat dikkat edersen şimdi biz bunu Anantec önemli bir teknoloji sitesi. Oradan linkledik haberini.
Evet.
Dikkat edersen orada satın arasında NVMe yazıyor.
Hı hı.
NVMe.
Evet.
Bu firmanın NVMe standardında kontrolcülere odaklandığı yazıyor. Şimdi bu SSD'lerde falan yeni nesil. M2 türü PCI Express SSD'leri görmüştük.
Evet.
Direkt anakartın üzerine takılıyordu ve PCI Express veri yoluna bağlanıyordu bu PCI Express tipi olanları M2'lerin. Fakat bunu yapınca tamam SATA arayüzünün hızından falan kurtuluyorsun ama hala tasarımcılar, uzmanlar diyorlar ki bu bizim diskle iletişim için kullandığımız eski protokoller, mekanik diskler için yapılmış şeyler. SSD diyorlar bambaşka bir şey. Biz SSD'yi mekanik disk için yapılmış bir ara birim ve yazılım olarak da protokol olarak da mekanik disk için yapılmış bir protokole mahkum ettiğimizde tam diyor SSD'nin tadını alamıyoruz, performansını alamıyoruz. Bu NVMe dedikleri tamamıyla yeni bir şey. Yeni bir depolama bağlantısı türü. Şeyle dahil, yazılım tarafı, protokol tarafı da dahil. Yani bu ATAPI değil. İşte SSD'yi bu coşturacak deniyor. Yine bu SSD'ler öyle M2 falan tipinde ama farklı bir bağlantıyla çalışıyorlar. Uçacaklar. Yani beklenti bu.
Zaten
İyi anlamda uçacaklar. Nasıl pardon?
Zaten uçuyorlar şu anda diyorum. Daha ne
i̇şte
kadar
uçuyorlar da işte daha da iyisini diyor. Aynen. Şu anda biliyorsunuz hani Samsung 950 Pro'ydu değil mi? Duyurdu. 2,5 GB
ya,
okuma acayip hızı falan gibi şeyler vardı. Ama işte bu hızlar ve rastgele erişim hızları, IOPS dediğimiz işlem, saniyede yapılan işlem hızları daha da artsın. Daha da artabilir diyor SSD üreticileri. Adam gibi arayüze geçersek, şu eskilerden kurtulursak daha da artabilir diyor. Biz de korkuyoruz daha ne kadar artacak, ne göreceğiz diye. Micron bu konuda pozisyonunu almış.
Başka bir pozisyon daha alabilir Micron. SanDisk, WD ya da Micron'a satılabilir söylentileri çıktı.
Müthiş bir şey değil mi? Yani ya, böyle bir satın almada hiç beklenmeyen bir şey. Bu kulislerde konuşulan bir şeymiş. Hatta şöyle, nereden ortaya çıktı? SanDisk'in yongalarını Toshiba üretiyormuş. Flash bellek yongalarını. Toshiba şey demiş, WD'ye satılırsa ben hani ses çıkarmam, bozmam operasyonumu şeklinde bir açıklama yapmış. Oradan ortaya çıktı. Çünkü WD yani Western Digital'in ve Micron'un flört ettiği.
Toshiba Micron'a kıl mı oluyormuş?
Toshiba tabii rakip direkt. Micron da çünkü yonga üreten tarafta. Hani Toshiba oradaki demek ki pozisyonunu değerlendiriyor. Hani karşı taraf daha da güçlenecek. Nasıl ben ne yaparım falan. Belki şey olacak. Micron kesecek hani SanDisk'i alınca Toshiba'nın işbirliğini son verecek belki de ben üretirim diyecek. Ama tabii Western Digital'in diğer bir aday olması da ilginç bir durum. Depolama ustası, yeah, mekanik depolama ustası WD. Western Digital diyelim biz ona. Evet. WD onun disk bölümü.
Disk bölümü.
Western Digital tabii ki SSD falan konusunda Seagate'de WD'de geç kaldılar. Çok onların öngörüleri ya bu SSD daha yıllar sonra önem arz etmeye başlar diyorlardı. Hiç öyle olmadı. Şu anda biliyorsunuz kapasite olarak bile SSD mekaniği geçti. Eski kapasite kralı mekaniği geçti. Bakalım hani Western Digital böyle bir satın almayla. Ama bir yandan da şunu düşünüyorsun. Ya SanDisk satılık mı ki? Hani koskoca SanDisk.
Evet.
İşleri iyi. Western Digital SanDisk'i alsa tamam buradaki pazarlık hep SSD. Ama bir de bunun bellek kısmı var, bellek kartı kısmı var.
Öyle.
Gayet önemli. Bakalım bu dedikodudan bir şey, 2015'te bir şey çıkacak mı?
Evet. Biraz daha ülkeye dönelim. Cep telefonlarında kayıt süresi 120 güne çıkıyormuş. Bu geçen hafta kaçırdık bu haberi.
Yurt dışından getirdiğinde bu e-mail numarasını kaydetmeyi diyorsun
evet,
herhalde.
Evet, onu diyorum. 120 güne çıkmış.
30 günmüş, 60 olmuş, şimdi 120 yapmışlar. Bayağı uzunca bir süre sorunsuz kullanıyorsun yani.
Evet.
Pasaporta yazdırma süresi.
Evet.
İlginçmiş.
Evet. Diğer haber, Windows 10 aktivasyonundan biz biliyorsun çok şikayetçiyiz.
Evet.
Çok saçma buluyoruz. Bununla ilgili bir gelişme var gibi sanki değil mi Levent abi?
Murat, biliyorsun insanların talebi tek. Ya bize şunun keyini verin. Hani ben Windows 10'u eski usul kurayım. Orada bana anahtarını gir, ekranı gelsin. Ben oraya yazayım numaraları, bitsin bu iş.
Evet.
Diyorduk. Fakat Microsoft da diyor ki kardeşim upgrade et. Ben sana senin o hardware'ini tanıyacağım. Bulut'a o hardware'in özetini, tanımlayıcı bir anahtarını bulutta saklayacağım. Ondan sonra diyor bir daha kurduğunda ben sana şifre mifre key falan sormayacağım. Tanıyacağım zaten senin bilgisayarını, aktifleyeceğim. Şimdi bu tabletlere, dizüstü bilgisayarlara falan uyan bir, ya da iş yerlerine falan uyan bir sistem ama bizim teknoseyirciler gibi insanlar kendi bilgisayarını kendi yapan, o bilgisayarın sağını solunu değiştiren, kendi kendine upgrade eden insanlar. Şimdi burada diyorsun ki sen adama, anakartı değiştirdin mi Windows'da gider, lisans gider. Ya da işte telefonla aktifleştirmen falan derdini anlatman gerekir. Kimsenin istemeyeceği şeyler. Ciddi bir sorun vardı. Mesela benim şöyle bir sorunum var. Benim geçmiş yıllarda edinilmiş, 2-3 tane Windows 7 lisansım. 2-3 tane Windows 8 lisansım var. Bunları ben Windows 10'a güncellemek istiyorum ama her birini bir yere mi kurmam gerekiyor? Yani ben istiyorum ki bir bunların key'lerini gireyim, bana Windows 10 key'i gelsin. Ya. Keygen yapsın Microsoft. Legal benim yasal anahtarlarım bunlar. Gireyim, Windows 10 anahtarını alayım karşılığında. Ya da işte submit edeyim bir sisteme gelsin falan. Ya da en güzeli Windows 10'u kurarken Windows 7 anahtarını gireyim. Yasal anahtar. Gireyim kabul etsin. Bu dileğimiz gerçek oldu. Bu son söylediğimiz gerçek oldu gibi gözüküyor.
En yeni sürümle birlikte
evet, Windows 10'un. Bu hafta ilginç bir olaylar yaşandı Windows 10 camiasında. Windows 10 bizler işte bu 240, 10-240 sürümünü hepimiz kullanıyoruz. Final diye çıkan 29 Temmuz muydu? Çıkan sürümü ama Windows 10 arka planda geliştirilmeye devam ediliyor. Ve bu deneme Insider sürümünde olanlara habire yeni sürümler geliyor. O sürümler bu hafta 10.565 numarasına kadar, yapım numarasına kadar çıktı. Bu en son sürümde de şey fark edildi. Bu işte anlatılana göre biz daha denemedik. Bu hafta deneyeceğim. Bu hafta sonu deneyeceğim olursa. Deniyor ki bu sürümün ISO'sunu Microsoft sitesine de koydu bunun ISO dosyalarını. Çekiyorsun normal hani browser'da o araçla falan çekmen gerekmiyor. Deniyor ki bu sürümü sıfırdan bir bilgisayara kurduğunda elinde de işte benim gibi yasal Windows 8 anahtarın varsa gireceksin anahtar sorduğunda o anahtarı legal kurulmuş olacak, aktiflenecek. Vallahi çok güzel olur.
Tam da istediğimiz evet. Şey işte.
Evet. Ama bu şey olsun işte, bir de bu hani preview'dan falan çıksın da tam Windows 10 hani bir final. O da aslında yolda. Şimdi dikkat ederseniz bizim bu kullandığımız 29 Temmuz'da çıkmış Windows 10'un tam böyle adında bir TH1 ifadesi var. Threshold 1. Threshold 2, TH2 Windows 10 geliyor gözüküyor. Yani onu sen bir anlamda hani SP Service Pack gibi düşün. Güncellenmiş, güncellemeleri de içine eklenmiş.
Aynen.
İşte herhalde ama çünkü akıl mantık galip gelecek ya. Bize önerdikleri şu andaki sistem işte mesela benim için hiçbir çözüm değil ki.
Değil.
İki tane Windows 7, iki tane Windows 8 lisansım var. Ben bunları tamam şu anda kuracağım bir bilgisayar yok. İleride kullanacağım. Nasıl abi? Bir sene geçiyor işte, kaç ay geçti. Doğru. Temmuz ayında bitecek ücretsiz güncelleme.
O bir sene hikaye oldu ya. Evet. Eğer şu güncelleme dediğimiz gibi çıkarsa evet. O bir senenin bir hükmü kalmamış oldu şu anda.
Doğru.
Çok garip bir durum var. Yani bu Windows 8'in 7 de tabii ki de 8 daha çok dikkate alalım. 8.1'in 10'a çıkması meselesi bir yandan şeyi görüyorum mesela. Bilgisayar üreticileri için müthiş bir nimet. Çünkü adamın deposunda raf raf şey dolu. Windows 8'li laptop dolu. Bunları nasıl satacak? Ne yapacak? Tamam şimdi diyor ki o adam rahat rahat şey diye ilan ediyor artık reklamında. Windows 10'lu diyor benim bilgisayarım. Al diyor. Zaten kendisi güncelleyecek. Güncelle diyor. O adamı çok rahatlattı bu sistem. Evet. Ama işte bizim gibi kurtlu adamları da bir sürü dert oldu.
Windows 10 Mobile'da da en sonunda da bir güncelleme söz konusu ama sorunluymuş galiba.
Şimdi orada da yine bu Insider programı devam ediyor aylardır. Telefonuna yükleyebiliyorsun. Ve ona da devamlı güncellemeler geliyor. Ben Lumia 920'de o programı takip ediyorum. Bu güncellemeler geliyordu. Bayağı bir zamandır güncelleme gelmedi. En son bu hafta bir güncelleme çıktığında da orada da işte sürüm numarası 10.549 çıktı. Fakat şöyle bir tatsızlıkla çıktı. Telefonu 8.1'e indirip bunu bu 549'a yükseltmen, öyle yükseltmen gerekiyor. Sıfırlaman gerekiyor. Hatta hani basit bir sıfırlama değil, bilgisayarına bağlayıp 8.1'e geri çekmen gerekiyor. Bu büyük eziyet. Hele telefonda dataların, telefonun, fotoğrafın onun bu varsa, kullandığın telefonsa büyük eziyet. Fakat Microsoft bu konuda şeffaf şeyi söylüyor. Bu diyor, bu 10549'da olan bir hata yüzünden böyle oldu. Sabrederseniz mutlaka diyor hani 10500 artık 50 çıkacak ya da ne çıkacaksa normal diyor her zamanki gibi upgrade'ini yapabileceksiniz. Ama illaki bunu merak ediyorsanız maalesef diyor bir hata oldu. Bunun böyle olması gerekiyor. Bu şekilde açık oynamaları güzel. Çünkü zaten bu insider preview falan zaten adam diyor kardeşim anlıyorsan bu işlerden evet, evet. gel. Bu diyor öyle. Upgrade değil. Ya da hani bizim gibi yorumcular da her zaman şeyin altını çiziyor. Ben herkese şunu söyledim. Bir tane telefonun varsa her gün kullandığın telefonun da bulaşma bu işlere.
Öyle.
Ben bu kadar gırtlağımıza kadar bu işin içindeyiz. Ben normalde kullandığım telefona yüklemedim. Bir önceki telefonum, çek tozlu raflarda duran telefonuma yükledim. Orada deniyorum.
En doğrusu.
O olmasaydı arkadaşımın telefonuna yükleyecektim. Bak çok güzel bir şey çıktı diye.
Windows 10 güncellemesinin bazı sistemlere zorunlu olarak yüklenmesi tepki çekmiş.
Ya onu bilmiyorum fark ettiniz mi? Gerçekten Windows Update'te hani böyle çıkar ya update'ler kimisi onaylıdır, evet. kimini sen onaylarsın evet, falan. Evet. Onlar arasında Windows 8 birli bir sistemde ben bunu gördüm. Windows 10 gözüküyor. Hani böyle Windows 10 update yani. İşaretli bir de ve soluk hani şey olur ya sen müdahale edemezsin.
Evet.
O şekilde Windows 10 Pro, ben Pro bir sistemde bunu gördüm. Windows 10 Pro update diye böyle en altta işaretli şekilde görünce
işareti
tabii,
de kaldıramıyorsun.
Kaldıramıyorsun.
O tam rezalet.
Ne oluyor ya diye kaldım. Tabii bir sürü kişi kalmış. Çünkü şeyi fark etmişler bir de hani 4 GB iniyor. Tamam ücretsiz diye nasıl olsa kimse itiraz etmez diye. Dayatılmış gibi. E tabi kimi insan istemiyor bunu. Şey hazır laptop. Değil. Laptopunun kamerası, osu busu, touchpad'i, driver'ı hazır değil. Bunun bu şekilde dayatılmaması lazım. Zaten Microsoft da hani kazayla oldu. Bunu da şey yaptı. Hani yanlışlıkla oldu diye. Geri adım attı.
Evet. Tadından yenmiyor canım tabii. Microsoft bu aralar.
Evet. Ama şeyi de söyleyebilirim ya. Windows 10 çok iyi. Hani gerçekten böyle bir cihazınızın özel bir driver gereksinimi yoksa ya da bir kullandığınız işte bir donanımın bir driver'ı falan Windows 10 driver'ını beklemiyorsanız ücretsizken geçin yani. Bence 8 birden 10'a geçtim de şu nedenle pişman oldum diyen neden
var,
der?
Bizim sosyalde hani geri döndüm diyenler var. Nedenlerini hatırlamıyorum da var yani yok değil.
Vallahi ilginç ama. Belki tahminim driver bazlı falan bir şeydir.
Muhtemelen.
Sorundur.
Microsoft'tan devam. Onların da bir Yandex ile yakınlaşması var. Windows 10 aralarında Türkiye'nin de olduğu birkaç ülkede
Yandex ile gelecek. Yandex, Bing değil.
Bing yerine Yandex arama motoruyla çalışacak.
Çin'de Baidu'ya geçmişlerdi. Evet. Bu hafta da bu. Ne diyorsunuz
Yandex
peki?
Yandex iyi para yatırmış ya, demek ki.
Bundan sonra demek ki Bing yerine insanlar Yandex'i Google'a çevirecekler.
Evet. Vallahi ama çevirmeyenler de var ya hakikaten anlamayan bilgisayardan.
Ne kullanıyorsa onu kullanan.
Tabii ne
bir
çıkarsa
şey,
onu kullanıp gidenler var.
Windows 10'da tarayıcıyı, varsayılan tarayıcıyı değiştirmek çok zorlaştı.
Tabii. Varsayılan bütün uygulamaları değiştirmek tabii. zorlaştı.
Eskiden tek tuşta okey deyip geçiyordun. Evet. Şimdi giriyorsun ayarlara, seçiyorsun falan filan.
Ya mümkün ama sonuçta yine. Mümkün tabii. Bir hani hacklemeden...
Ya ben Edge'i ilk kullandığımda oradaki varsayılan arama motorunu bile bayağı zorlanmıştım. Çünkü önce bir kere Google.com'a mutlaka girmeni gerektiriyor ki seçenekler arasında çıksın. Sen Google'a hani www.google.com yazıp girmediysen o seçenekler arasında çıkmıyor bir türlü bunu. İnternette arayıp bulmam gerekti falan.
Yani Yandex'in son haftalarda bayağı bir hata var. Hani bu spor kulüpleriyle ya da futbol kulüpleriyle bazı anlaşmalar yapıldı.
Bir şey diyeceğim. Evet doğru söylüyorsun Ertan abi ama zamanlaması biraz kötü oldu biliyorsunuz. Rusya ile şu an aramız limoni. Çok da iyi bir imajları yok şu anda Rusların.
Vallahi kullanacak mısınız?
Yok.
Ya Yandex'in kullandığım hizmetleri var.
Var
mesela haritaları falan ben beğenerek
varsayılan arama motoru
ama arama
olarak,
motoru olmaz.
Hele ki varsayılan arama motoru olarak kullanmazsın. Bing'i de kullanmıyorum.
Bing'i de kullanmıyorum.
Bing'i de kullanmıyorum. Onu da
alışkanlık abi işte.
Kullanmayacağım. Burada tabii şu da var. Kimi arkadaşlar da hani sektörden, basından kimi bilişim yazarı arkadaşlar şunu da sorgulamışlar. Ya sen Microsoft'sun, niye bana başka bir firmanın şeyini varsayılan olarak içine ekliyorsun? Geçmişte zaten Microsoft'un kendisinin bu konularda başı ağrıdı Internet Explorer yüzünden falan. E şimdi bir de başka bir firmanın şeyi. E ben sana güvenmişim, kendimi teslim etmişim. Yandex kim tanımıyorum.
Ama bunun aynısını mesela Google'ı varsayılan yaptıkları zaman da aynı şeyi söylüyorlar mı?
İşte yani. Söyleyecekler. Söyleyecekler diyelim. Ya Çin'de de Baidu seçilmişti.
Bu biraz daha... Çinlilerin durumu farklı. Orada evet. Yasak çoğu şey. Baidu'yu falan kullanmıyorsun. Veya onların bir Facebook'u var. Değil mi? Farklı bir isim var. Doğru. Hatırlamıyorum. Onları kullanmak zorundasın orada.
Evet.
Microsoft'la devam. Değişim kampanyası yapıyorlar. Windows 10'lu cihazlara desteği arttırmak için.
Türkiye'de değil tabii. Yok. Ama dünyada ilginç.
Güzelmiş. Laptopunu getiriyorsun. $200 veriyor.
Mac,
Mac getirirsen 300.
$100 fazla veriyor.
Bazı şartları var tabii. 6 yaşından fazla olmayacak bilgisayar falan.
Dünyada tabii Microsoft'un dükkanları var. Apple dükkanları gibi. O dükkanlarda bu gerçekleşiyor.
Valla Türkiye'de olsa ben götürürdüm benim Mac'i.
Ya bu şey bakımından önemli Murat. Şimdi bir laptopu ikinci elde satmak falan zor iş. Zor iş. Satacaksın. İşte içini temizlemen lazım. Gerçi burada da temizlemen lazım da işte. Satacaksın. Adam gelecek alacak. 2 gün sonra telefon açacak. Bu laptopun bilmem nesi şöyle değilmiş. Ben bunu geri vereceğim diyecek falan filan. İş. Zaten gitti gidiyor da en ufak bir şey satmaya çalış. Bu dediğimi çok iyi anlarsın. Hani kibrit satıyorum de. Bu dediğimi çok iyi anlarsın o gelen mesajlardan. O yüzden de uğraşmak istemeyen adamlar ne yapıyor? Rafa atıyor. Eski laptop işte tozlu raflar, raflara gidiyor. Bir lafı toparlayamadım. Şimdi burada tabii adam diyor ki getir hemen 200 düşeyim işte şeyden. Yeni alacağın bilgisayardan $200, $300 düşeyim diyor. Cazip gelecektir insanlara. Şey var ya bizde de eski yatağını getir yenisini götür falan.
Evet, evet.
Benim MacBook tam buradaki tarife uyuyor. Çünkü 2009 benimkinin tarihi. $300 ediyormuş, onu da öğrenmiş oldum.
Ya orada tabii hep şey dengesi ortaya çıkıyor. Bazı adamların elindeki makine zaten $50 ikinci eli. O bayıla bayıla gidiyor 200. Zaten biraz onu teşvik etmek için işte. O adamın upgrade niyeti yokken bile amanın $200 düşecekler yeni makineden diye koşup kapıp gidiyor. Ama kimi adamın elindeki makine $400-500 ediyor belki. O da işte onun bulaşmaması daha iyi. Ya da şöyle $500 ediyor da satamayacaksa 500'e burada yine hiç olmazsa bir şey oluyor.
Evet.
Teşvik etmek için.
Doğru.
Almanya'da, Fransa'da falan da varmış.
Yani işte,
hani bizi dinleyenler vardır oradan Türk vatandaşları. Dikkatlerine sunalım.
Fransa'da mı varmış?
Fransa, Almanya.
Ben acaba MacBook'u götürsem mi oralara gittiğimde?
Senin MacBook $300'dan fazla eder herhalde.
$300 eder. İşte yok, o hurda şeyine tam uyuyor benimkisi. Kapsamına giriyor.
Şimdi senin MacBook $300 etmez mi çarşıda?
Ya,
yani gitti gidiyor da.
Yani bilenler bilir ama 2009 MacBook yani. Yani Core'u diyor işlemcili.
$300'den fazla eder, ne diyorsun ya $300'dan? Sen onu kullan. Devam et. MacBook pahalı. Baksana ama Microsoft bile $100 fazla veriyor MacBook'u görünce.
Ama bak 2009 diyor, yani kaç 2009, zaman öncesin?
6 yıl. Valla ben 2006 model bilgisayarı kullandığım için şey benim için 2009 modern PC.
Microsoft WindowsPhone.com sitesini kapatmış.
Evet, onu da Microsoft.com sitesi altında bir bölüme yönlendirmişler. Evet, bu daha önce Nokia falan tarafında da olmuştu. Böyle oluyor.
Evet.
Şey, yavrularını topluyor anne tavuk.
Evet. Flash'ta yeni bir güvenlik açığı bulunmuş. Ne kadar şaşırdık, ne kadar şaşırdık.
Bu da haber değil aslında.
Haber mi? Artık yüklüyor musunuz siz Flash bilgisayarlarınıza?
Mecbur değilsek yüklememek lazım ya.
Ya ben yüklemiyorum artık. Bu çünkü güvenlik açığı. Şeyden bezdim o. Güncelliyor. Ben şey otomatik güncelliği yapmıyorum. Haber ver güncellendiği zaman diyorum. O şeyden bıktım. Onun bir kutucuğu çıkıyor. Hadi güncelleyeyim, indireyim diyor. Sonra onu indiriyor ama sen kurman gerekiyor falan ya. O süreçten bıktım. Artık kullanan. En korkunç şey flash arayüzü flashlı olan ya. Donanımlar var.
Evet.
Mesela bende bir NAS cihazı var. Arayüzü flash. Felaket. Ne olacak, o cihaz kullanılmayacak bu yüzden, onu da söyleyeyim. Hani flash'ı yüklemem, o cihazı da kullanmam. İçindeki diski alır başka bir cihaza takarım.
Evet. YouTube Gaming gelişmeye devam ediyor. Twitch tarzı ödeme sistemi geldi onlara da.
Olmazsa olmaz bir şeydi zaten,
tabii,
değil mi?
Tabii.
Yayıncılara 3-5
atacaksın.
Görme.
Evet. Şey fakat değil ama her yerde
bir,
yok.
Bizde bir kere yok değil mi bu?
Yok.
Bir de galiba şöyle bir fark varmış. Hani hangisi Twitch, hangisi YouTube için geçerli bilmiyorum. Doğrusunu siz söyleyin. Birisi birazcık tanınmış, oturmuş bir yayıncı. Hani oturmuş dediğim işte haftalardır yayın yapan belli bir kişiye oluşmuş bir yayıncı olmanı şart koşuyor para alabilmek için. Birisi herkesi kabul ediyor. Hmm. Ama hangisi hangisiydi?
Ya galiba yanlış. Ya
Twitch şimdi galiba bunlar... şey istiyor birazcık.
Çok fazla
takip... Kariyer istiyor.
Evet, olabilir. Takip etmiyorum onları. Biz oralarda pek var olmuyoruz ya, bir de oralardan para almadığımız için.
Şimdi YouTube Gaming'e Android cihazdan yayın yapabilme uygulamasına güncelleme falan da geldi de Türkiye'ye markette çıkmıyor.
Çıkmıyor.
Amerika ve İngiltere'de var sadece.
APK olarak bulup yükleriz ama o zaman yayını yapar mı?
Yapması lazım mantık
Türkiye olarak. Olduğun Türkiye'den.
Yine de yapabilir bence de, denemek gerek. Şu an bir kullanmıyoruz. Kullansak da deneriz.
Angry Birds yayını yapmak isterim.
Ya de Android oyunundan ne yayını yapacaksın ya?
Olur mu ya? Vardır.
Ne bileyim ben. Hani o kadar böyle yayın yapılacak oyun var mı? Hakikaten Angry Birds yayını mı yapacaksın?
Ya güzel oyunlar aslında, hani 3D oyunlar falan var da tabii şu anda hani yayın yapılan dünyaya giriyorsun. League of Legends'la Dota zaten bir dev bir kısmını oluşturuyor yani. Camianın. Geri kalanında işte Destiny, Bloodborne falan. PS4'ten ben bakıyorum yayın yapanlara. Tabii bunlar çok fazla. Ama Modern Combat 5 o kadar ilgi çeker mi? Bilmiyorum.
Yani.
Belki çekmez gibi geliyor ama tabii bizim de bu konulardan anlamadığımız ortada.
Orası
tamamıyla bizim beklemediğimiz gibi de olabilir.
Evet.
Bana bıraksan ben zaten şey derim. Oyun, ben oynarken niye kimse seyretsin ki? Kimse seyretmez derim. Sonra yüz binler seyrediyor.
Evet. Google adında Cardboard geçen uygulamaları uygulama marketinden kaldırmış.
Niye? Karton.
Kendisinin var ya gözlüğü.
Kartonu var.
İşte ondan rahatsız oldu demek. Hemen tabii uygulamalar isimlerini değiştirip yırtmışlar da.
Durumu. Ama yani Cardboard da çok genel bir şey. Yani ne iddia edip de kaldırıyor ki?
Herhalde bir kafa karışıklığı durumundan kuşkulanıyor. Ya da belki yaşanmış olaylar var.
Ya da Cardboard ismini hani Google'da özdeş, belki o uygulamalarda olabilecek hatalar,
marka
şunlar bunlar.
Gibi.
Evet.
Görüyorsa.
Belki de. Intel Curie gelecek senenin başında Arduino sistemlerle hayatımıza girecekmiş. Curie ne diyenler var tabi. O bir işlemci, minnacık bir şey. Aslında sadece işlemci de değil. İçinde Bluetooth kontrolcüsü, RAM'i vesairesi var. Bunlar aslında çocuklar için tasarlanmış şeyler. Çok basit. Hani
Öğrenciler değil.
Çocuk derken evet, öğrenciler işte. Onlara bir şeyler geliştirebilsinler diye yapılmış basit bir sistem. Seneye hayatımıza girecekmiş. Buralara gelir mi bilmiyorum.
Bu Intel bir işte bilim adamları serisi var. Edison vardı.
Edison
hatırlarsanız.
Var,
evet. Galileo vardı galiba, emin değilim. Bu seriye işte şimdi Curie bir şeyler ekledi. Ekliyor.
Evet. Bu geçen çok konuşulan bir Kickstarter projesiydi. Jiletsiz tıraş bıçağı biliyorsunuz. Lazerle kestiğini iddia ediyordu.
Ve deli gibi destek almıştı herkesten.
Evet, evet. Milyonlarca dolar
işte
topladılar.
Ama tıraş kelimesine çok takılıyordu kimisi. Evet. Çünkü ortada bir vaatler vardı da bir şey yoktu.
Animasyon vardı.
Kickstarter'dan atılmışlar.
Kickstarter'da dedi ki kardeşim siz aynen senin söylediğin sebepten dolayı bu bir şey gösteremiyorsunuz. Ben sizi durduruyorum dedi. Ne oldu? Adamlar Indiegogo'ya kaçtı.
Şimdi ilgi çok büyüktü. Kickstarter korktu.
Evet.
Çünkü müthiş bir ilgi var ama proje böyle birazcık kuşkuyla bakılan bir şey. Onu göze alamadı demek ki Kickstarter. Ki biliyorsunuz Kickstarter sorumluluğu şey der. adamla sizin aranızda. Ben hiçbir şekilde taahhüt etmiyorum. Ben hani parayı
ama
toplayan
şeyim. Ama gene de kendileri için kötü bir imaj oluyor.
Tabii kötü reklam yani. Olacağı için şey yapmadı. Demek ki güven verici bulmadılar.
İşte ama Indiegogo'da açılmış. Hatta şu an adamlar gene 160 bin dolar açmışlar. 300 bin dolar almış çoktan desteği.
Orada tamam bu sefer de video koymuşlar oraya. Ama hiçbir şeye benzemiyor. Yani
evet, o koydukları videodaki kesim olmaz. Yani öyle bir olmaz. Kesme diye bir şey yok. Gerçi adamlar da şey diyor. Ya biz diyor bu desteği aldıktan sonra o şeyin ucunda çok ince bir fiber, bir iplikçik gibi bir şey var.
Tamam.
Onun çok hassas üretilmesi lazım diyor. Biz bu desteği aldıktan sonra ancak bunu üretebiliriz diye bir açıklama yapmışlar. Koyduğumuz videoda işte çok hassas olmayan bir üretim tekniğiyle o fiberi ürettik. Bu kadar kesebiliyor diyor. Daha iyi kesecek diyor adamlar.
Anladım.
Onların da iddiası bu yani.
O da haklı olabilir.
Ve önümüzdeki yılın hani kabul olursa Mart ayında diyor biz üretimini başlayacağız diyorlar. Bir timeline de vermişler. Yani bir zaman çizelgesi de vermişler. Şu tarihte şu olacak, bu tarihte bu olacak diye.
Vallahi tıkanmayan tıraş bıçağı bana çok cazip geliyor.
İşte herkese cazip geliyor ki olay çıkardı bir anda böyle.
Evet.
Heyecan yarattı.
Şimdi benim derdim o böyle 15 bıçaklı falan bir şeyler var ya çılgın gibi. Ya hiçbir işe yaramıyor ki ya tıkanıyor kalıyor. İlk kutusundan çıkarttığında bir 5 saniye çok güzel kesiyor sonra mücadele başlıyor.
Evet. Pepsi telefon satacakmış. Niye?
Gazoz açacağı şeklinde mi?
Öyle olsa daha iyi olur.
Dahili gazoz açacağı varsa bir şey ifade edebilir herhalde.
Ama sadece Çin'de satacakmış galiba.
Hmm. Açacak yani, var mı?
Ya bir herhalde bu artık söylenti falan olmayı geçti. Bayağı telefonun özellikleri vesairesi falan
ortalıkta dolaşıyor.
5.1. 2 GB bellek.
Ya.
Android kaç geliyor?
Herhalde
5.1
diyorlar.
5.1'miş.
Ya bu tabii herhalde şeye benziyor. Mesela tarife firmaları var ya işte Bimsel falan, Fenerbahçesel, Beşiktaşsel. Hani onlar aslında bir tutup da baz istasyonu falan kurmuyor. Bir var olan bir operatörden tarife satıyor işte. Bir abonelik satıyor. Adı öyle oluyor. Artık telefon işi de yani biz de yeterli siparişi versek Teknoseyirsel bu telefonu çıkartırız. Teknoseyir
T1.
Evet. TS1.
Ama işte yani Pepsi
Android
için
6.
Çok saçma bir şey değil mi? Yani ne alakası var?
Valla belki Hamdi acaba promosyonlarda falan dağıtacaklar. Belki
ha, yani belki nedir? Evet.
Niye bunu kullanayım? Yani o sorunun pek cevabı yok. Şimdi Coca-Cola da kırmızısını çıkartır herhalde.
Bu gece Turkcell 4B uydusu fırlatılıyor.
Evet, 16 Ekim Cuma günü.
Şimdi o
tabii. 23.40'da.
Bu gece deyince tabii fırlatılmış olacak herhalde biz yayına girdiğimizde.
Evet, bizi dinlediklerinde hayırlısıyla.
Bir aksilik çıkmazsa.
Evet, geçmişte.
Turkcell 4B, daha önceki uydular hep 42 derece doğu yörüngesine yerleşirlerdi. Bu 50 derece doğuya yerleşecekmiş. Ve hani doğrudan bizim kullanımımıza değil de Turkcell 4A ve 3A'daki haberleşme kanalları buraya aktarılacakmış. Canlı yayın falan hani uplinkleri vesairesi falan da var ya bunların üzerinde. Dolayısıyla orada daha fazla televizyon kanalına falan yer açılacakmış. Belki internet hızına da etki edecek diye söylüyorlar.
Yani bu geçen sene mine yaşadığımız o uydu kanal değişim krizini bir daha yaşatmaz.
Yok hani bu işte bizim doğrudan ya? Şey değil daha çok teknik işte şey kullanılacak.
İyi. Yani o günleri hatırlamak ya. İstemiyorum böyle. Sucuda falan camda şey yazıyor. Uydu receiver ayarlanır falan yazıyor. Ya da receiver'cı da ayarlama getirmeyin yetişemiyoruz falan yazıyor. Neler gördük.
Evet.
Biz de tabii kabahat. Hemen tabii. Şuraya tezgah koyacaksın. Receiver'larınız ayarlanır.
Evet.
Firmware update'i yapılır. Ama kırır diyecekler bir de o zaman da.
Evet.
Kanallar kırılmaz.
Bilim adamları 1500 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın ışığını neyin engellediğini tartışıyormuş.
Şimdi bu cümleyle okuduğun zaman haber ne anlamsız geliyor değil mi?
Herkes ama bunu kapadı şimdi.
Öyle bir verdiler ki işte uzaylılarla bağlantı kurduk, uzaylıları keşfetmiş olabiliriz falan diye. Şimdi ne alaka diyeceksin? NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu var. Dünya dışı işte güneş sistemi dışı diğer güneş sistemlerinde gezegen arıyor. Bunu nasıl yapıyor? o güneşin önünden gezegen geçerken ışığını çok az kısıyor. %1 civarında. Hani Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen bile geçse o yıldızın ışığı %1 oranında azalıyor. Daha fazla değil. Ama bu işte söz konusu bir garip bir ismi var. Rakamlı falan. Bu yıldızda bizden yaklaşık 1500 ışık yılı uzakta olan bu yıldızda rastgele zamanlarda normalde gezegenin o %1'i belirli dönemlerde oluyor. Çünkü yörüngede dolaşıyor işte. Rastgele zamanlarda %15, %22 ışıkta azalmalar olmuş. Bunun neden olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. İşte çeşitli teoriler var. Ya işte orada işte bir gezegen çarpışması oldu ve onun parçaları etrafa yayıldı diyorlar. Ama ona da karşı cevap diyorlar ki işte öyle bir şey olsaydı o yayılmış parçaların kızılötesi ışık o ısınmadan dolayı yaydıklarını görebilirdik. Öyle bir durum tespit edemiyoruz. İşte bir yakından geçen başka bir yıldız orayı böyle bozup ne denir dengesini bozup göktaşlarını falan oradan geçirmiş olabilir diyorlar. Ama şey kuyruklu yıldızlar göktaşları bu kadar %15 %22 ışıkta azalmaya neden olamaz diyor. Yayınlanan makalede de hiç tabii uzaylılardan falan bahsedilmiyor ama söylentiler hani bilim adamlarının da söylediği şey de ihtimaller dahilinde. İşte çok gelişmiş bir medeniyet güneşin etrafına işte Dyson küresi deniyormuş ona da tam böyle enerjisinden faydalanmak için panelleri yerleştiriyor güneşi. Evet. Böyle bir şey olma ihtimali de vardı. Tabii medya hemen bunun üzerine atladı. Tabii ki öyle bir şey şu anda hani hiç yok ortada. Şimdi sadece burada önemli olan şey şu. İlginç bir durum var. Şu ana kadar hani gözlemlerimizle uyuşmayan ne olduğuna bakılacak. Yani bu %15, %22 ışığın azalması neden oluyor?
Ya işte uygarlık yolunda bir çok çok çok çok yüksek düzey bir aşama kabul ediliyor. Bir artık evet. Güneş ışığından o kadar fazla yararlanıyorsun ki hani şu anda biz dünyaya düşenin çok azını kullanıyoruz falan ama sen öyle bir düzeye geliyorsun ki yetmiyor. Dünyaya gelen bütün ışığı kullanıyorsun yetmiyor. O zaman ne yapıyorsun? Gidip güneşin çevresini çeviriyorsun şeylerle, panellerle. Bütün güneşten yayılan enerjiyi kendine bağlıyorsun. Hmm. Kendine alıyorsun. İşte Dyson sphere bu. Bu dediğim gibi hani uygarlık skalasında olacak en yüksek noktalardan biri kabul ediliyor. Şey, teorik
hani, mühendislik olarak ki. Çok uçuk bir şey değil. Hani yapılabilir ama hani bizimki şu anki günümüz teknolojisiyle yapabileceğimiz bir
yani,
şey değil.
Malzeme de yok zaten. Onun malzemesini evet. De evrenden temin etmen lazım. Gezegenden o kadar panel çıkmaz. yani işte bu tabii ki bilim kurgu kavramı. Ama şey bir kavram. Filanca yazarın otururken uydurduğu bir şey değil. Hani bunlar bir bilimsel anlamda da teorem olarak, düşünsel olarak saygı gören kavramlar. Hı. Mesela bunun gibi bazı motorlar var. Şu anda üretilebilmesi mümkün değil. Ama üretebilsen çalışır gözüküyor. Hani bunun da yıldızlar arası seyahat etmek için. Hı. Olur gözüküyor fakat yapamıyorsun. Şu anda öyle bir şey yok. Mesela uzay bomboş değil. Uzayda hidrojen var. Atom halinde ama o da şey böyle işte bilmem kaç milyon metreküpte bir iki tane atom falan şeklinde. Öyle bir sistem yapıyorsun ki bu işte milyon metreküpteki atomları çekip yakan bunları füzyon değil mi? Füzyona tabi tutup da işte bir tepki oluşturan, itiş oluşturan teorik Busar,
ya şey de öyle, hani sadece bilim var. Kurgu gibi düşünmeyelim. Higgs bozonu mesela, adam 1960'larda teorisini ortaya koymuş. Daha yeni yapıp, test edip ortaya çıkardık. Aynı onun gibi işte, bir şey aslında.
Öyle şeyler var. Mesela işte fosil bilimde de bazı hani olmayan ama bulunduğu zaman oturacağı yer belli olan fosiller var. Sonra zamanla hakikaten bulunuyor, oluşturuluyor ve gerçekten de hani yapbozdaki o parçaya cuk oturuyor. Hmm. Bu da böyle bir şey. Dyson küresini de böyle işte anmış olalım.
Tabii dünya dışı akıllı yaratık arama projesi var SETI falan. Onlar hemen mesela teleskopları buraya çevirdiler. Gerçekten bir şey olma ihtimali var mı? Çünkü 1500 ışık yılı uzak bir mesafe ama evrene baktığın zaman o kadar da uzak
evet,
değil.
Evet, yakın
nispeten sayılır. Yakın yani.
Biz gidemeyeceğiz evet. O ayrı.
Valla evet, bizim tabii, için Dyson elektrik
dünya süpürgesi. Dünya dışı akıllı yaratık da bizimle uğraşır mı, bize bulaşır mı? Akıllıysa,
aklı varsa.
Akıllıysa herhalde bizimle işi olmaz.
Herhalde. Boeing dünyanın en hafif metalini ürettiğini söylüyor.
%99.99'u hava olan evet, metal.
Kafes sistem şeklinde bir şey. Ama hakikaten acayip hafif gözüküyor. Çünkü bu üfleyince uçan hindiba tohumu mudur nedir vardır yani. Onun üzerine koyuyorsun falan uçmuyor şeyler. Tohumlar.
Ama işte şeye falan acaba nasıl? Hani bunu gerçekten adamlar uçaklarda falan kullanmayı düşünüyorlar da dayancı nasıl? Hani şöyle elini alsan nasıl hissedeceksin falan?
Tabii. Ya var ya bir de mesela aerojel mi nedir bir evet, madde
onun
var.
Onun da çok yüksek.
Acayip derece hafif. Ama var. Hani yok değil. Elinde tutabiliyorsun. Ama yok gibi hafifliği.
Evet. Ya tabii böyle malzemelerin seri üretimi önemli aslında. Evet. Yani teknik olarak sen yapıyorsun ama bundan çok üretmen lazım. Onun tekniğini geliştirdikten sonra hayatına girebiliyor evet, ancak.
Alüminyumu çıkartıp uçağın kanadını yapmak daha kolay şu an için. Daha ucuz.
Evet. Bu hafta fazla oyun haberim yok. Zaten biz genelde bu hafta süresi de uzatılan Battlefront oynadık Star Wars'un.
Evet ama güzeldi ya.
Güzeldi yani.
Ben az oynayabildim. Siz oynadınız hep.
Ben bilgisayarda oynayamadım. Sorunu değildi. Ben hiç bir problemle karşılaşmadım.
Ben de karşılaşmadım.
O bakımdan mutluyum yani en azından.
Siz PC'de oynadınız mı?
PC'de oynadık.
PC'de oynadık.
Yine bir Battle Log falan mı var?
Hiçbir şey yok.
Klasik burada şey
Battle Log
Dice yok sistemi.
Ama finalde olur mu olmaz mı onu bilmiyoruz. Bunda yoktu. Bunda bodoslama dalıyordun. Seni alıp tutuyordu bir yere koyuyordu. Ya da işte şey yapıyordun işte arkadaşın giriyor. Sen onun oyununa girmeye çalışıyorsun. O şekilde oynadık. Valla tabii ki bir Battlefield'ın derinliği yok oyunda ama oyun zevkli zevkli. Yani oyun dediğin zaten
senaryosu
öyle olmalı.
Güzel. Bak geçen hafta da konuşmuştuk o işte Walker Assault denilen senaryoyu. O zaman hani demosunu sen oynamıştın. Ben görmüştüm hoşuma gitmişti. Sonra ben de oynadım hafta sonu. O senaryoda oynamak gerçekten keyif veriyor. Yani pod yarışı falan yapmak da ayrı. Hani bir yere ele geçirmek falan. O da güzel de senaryosu tek bir senaryo vardı zaten.
Evet.
Bayağı keyif veriyordu.
Öyle ama bu hafta şeyi kabul ettiler. DICE kabul etti. Ya isyancı asi tarafının zayıf olduğunu kabul ettiler.
Sen kabul etmiyordun ama bak.
Ben kabul etmiyorum. Ben oyuncuların zayıf olduğunu kabul ediyorum.
En az 20 kere oynamışımdır o bölümle. Bir kere isyancıların kazandığını gördüm.
Ben 2 kere kazandığını gördüm. İkisinde de ben kazandım çünkü. Gidip tek başıma indirdim Walker'ı.
Titanfall'da da yapıyorduk onu ya.
Evet. Ama abi
orada
şey
daha kolaydı.
Abi, organize olsan Murat'ın dediği doğru da bilmiyor insanlar. Paldır evet, küldür evet, oynuyorsun. Ben de öyleydim yani. Hani ilk başta çıkıp o işte isyancıların o bomba atma şeyi neydi? Ya topçu desteği gibi bir şey istiyorsun sen.
Bir şey var. Adam onu alıyor. Zaten çok az var. Gidip karşı düşmanın kafasına atıyor. Çünkü bir indirişte 5 düşmanı falan öldürebiliyorsun. Sana 5 tane kill yazıyor. Şey sayı, skor yazıyor. Ama aynı Orbital Strike Walker'a atıldığı zaman onun %80'ine zarar veriyor.
Evet.
İnsanlar şey yazmaya başladılar artık. Chat var ya oyun evet, içi. Orada yazıyor adam ya kim alırsa şunu atmasın. Hani ziyan etmesin diye. Evet. Hep kaybediyorsun o zaman
Murat,
işte.
O hep oluyor be bu oyunlarda. Biliyorsun hani capture the flag. Adam alır bayrağı yanlış tarafa gider. Ya da mesela Battlefield serisinde ben şunu çok yaşadım. Hani bir helikoptere 5 kişi bineceğiz. Adam alıyor gidiyor.
Ya
aldı
başına
gitti helikopter. Nakli helikopter zaten.
Çünkü
bir şey de yapmayacak.
Çünkü kendisini çatıya atmak için kullanıyor onu.
İşte ama orada biz 4 kişi şöyle minibüs bekliyor gibi kalıyoruz. Zırhlı aracı alıyor aynı şekilde gidiyor falan. Hep var ya. Bu Halo'da da var. Orada da jip. Birisi jipi kullanıyor. 2 kişi yolcu ama ateş ediyor falan. Aynı şey. Bakıyorsun adam tek başına almış jipi. Dağ tepe gidiyor yuvarlanıyor.
Yani arkadaşlarınla falan oynarsan evet, işte oyun içi chatle falan
işte oyunda
konuşarak
benim
çok keyifli olacağı kesin.
Tek şeyim bu. Battlefield'da gerçekten sen grubunu kurup hatta bir de takımını kurup kilitliyorsun. Kimse giremiyor o takıma. 5 kişi biz bir takımda oynuyoruz. Yani takım olacak, içinde takım. Bunda ben göremedim. Bunda sadece partner seçiyorsun.
Evet. Parti kurma da var ama bir parti kurduk da
olmadı
ne
işte,
oldu yani?
Olmadı. Onun organizasyonu.
Bu kaosta oynanacak gibi değil. Onun mutlaka bir şeyi.
Herhalde inşallah. Benim pek gördüğüm eleştirdiğim
görsellik olarak falan süper
oyun. Grafikler
muhteşemdi. Süperdi. Ben ona takıldım. Ben PlayStation 4'te de oynadım. PC'de de oynadım mı? Ben
gördük, burada bana, gördük, gösterdim
çünkü
sana.
Çünkü bana filme veriyordunuz oynamam için. Ben hangi platform olduğuna bakmadan.
İkisini de gördün abi.
Oynuyordum. Sen. PlayStation 4'te grafikler harikaydı. PC'de de...
Birebirler ya. Yani PC'nin avantajı şey olur. Hani
PC'de performans çok iyiydi.
Evet.
O ilginç. Yani çok değil yüksek mi? Olmayan makinede...
960'da oynadık.
Performans çok iyiydi. O iyi haber.
Çünkü çok korkutucu bir şey listesi var oyunun. Tavsiye evet, edilen sistem
evet,
var.
O liste korkutucu. Evet. Hakikaten.
Alakası yok yani bizim aldığımız performans.
Uygulamada öyle değil.
Ama işlemciye yükleniyor bak. Ben onu test ettim.
Yüklenir.
Bayağı işlemciye
bütün
yükleniyor.
Bütün Battlefield'lar yüklenir işlemciye online oynarken.
Evet tabii canım.
Ben bir arada küçük bir malumat furuşluk yapayım. Bu hafta bir şeylerle uğraşırken fark ettim ben de bunu. Sonra araştırdım. Hakikaten öyle olduğunu gördüm. DICE dediğimiz bu Battlefield serisini yapan... Tamam. İsveçli firma. Şimdi Amiga ile zamanında uğraşmış olanların mutlaka karşısına Pinball Dreams, Pinball Illusions falan çıkmıştır. Muhteşem oyunlardı. İşte o oyunları yapan DICE. Ben hani atlamıştım açıkçası. Sonra jeton düştü. İsveç tarafından genelde bunlar hep geliyor. İlginç ya.
Evet.
Hakikaten hani o zamanlar bu Pinball Dreams'de falan bizi bayağı heyecanlandıran firma hala Battlefield serisiyle hayatımızda.
Valla çok iyi ama yani bir firmanın kendini böyle genelde ölür gider değil mi? Sürekli evet. Yenileyip devam ettirmesi.
Bunlar tabii bu İsveç tarafından ya da kuzey ülkelerinden çıkan yetenekler, Futuremark falan da böyle hep şeye dayalı. Demo camiasına. Yani bilgisayarla yapılan programlama gösterileri diyeyim. Hani video klip tadında doğru. Uygulamalar. Programlama cambazlıkları. Bunlar hep ayakları bu camiaya basıyor. Futuremark da öyleydi. İşte DICE da aynı şekilde. Amiga demolarının adamları bunlar. Hatta Crack olan camiasının adamları.
Evet. Vallahi önümüzdeki ay oyun dünyasını daha çok konuşacağız. Çünkü bu bahsettiğimiz demolar vesaireler artık çıkacak. Fallout 4 vesaire hepsi geliyor.
Evet.
Önümüzdeki ay bayağı bir oyun konuşacağız.
Konuşalım, oynayalım.
Evet. Sen bu hafta bir Fallout 4'ün bombasıyla ya, resim çektirdin.
Paylaştım her yerde. Var, evet. Ya o şey ya ben vatana gittiğim de bunu tesadüfen gördüm. Amiga'nın 20 Amiga diyorum. Şey PlayStation 4'ün 20. yılının makinesi var ya. Yani daha bir şey.
Evet.
Onun şimdi onu alamıyorsun bitti yok. Ama kolunu yapmışlar. Ben de dedim bu nasıl oluyor? Gideyim yanına bakayım. Abi baktım orada kenarda üst üste yığılmış vaziyette 5 tane Fallout 4 şey var. Antoloji şey kutusu. Bunlar ne yapıyor burada diye baktım üstünde ne fiyat var ne bir şey var. Adamlar anlamadım onun ne olduğunu tezgahı düzenleyenler anlamadım. Sonra çıktım baktım abi baktım internette satışa açılmış vatanın sitesinde 180 lira diyor. İyi baktım çünkü Amazon fiyatında hemen hemen aynı. Hatta kargo parası eklersen daha pahalı. 50 dolar aslında bu fiyatı.
Tamam.
180 Aptın lira mantıklı. Ben de aldım çünkü içinden bir defa güzel bir bomba çıkıyor. Sesli
patlamıyor
mesle.
Değil mi?
Yok sesi patlıyor sadece.
Yalnız Murat bunun içinde 4
yok.
Yok değil
gördüğüm
mi?
Kutusu var.
Gördüğüm kutusu var vermişler onu.
Çıkınca koyarsın çıkınca diye koy kutusunu diye. Koymuşlar evet. Ama yok. Ya ben genel olarak şunu görüyorum bu. Collector's Edition falan özel koleksiyon paketleri falan birazcık mağazalarda böyle arkaya falan atılıyor.
Evet.
Çünkü pahalı oluyor. Herhalde pek ilgi de görmüyor. Onu alacak adam onu almaya direkt gidiyor oraya. Hani doğru. Öyle gören çünkü onun koleksiyonu olmayan paketi daha ucuz. Çok çok daha ucuz. Hı. Sonra onlar öyle arkaya atılıyor, tozlanıyor, eziliyor, büzülüyor. Şeye düşüyor. Hani bir şekilde bakıyorsun o 250 liralık paket 35 lira diye indirime konmuş oluyor. Ben geçen aylarda öyle bir paket aldım. Call of Duty Ghost bende yoktu, oynamamıştım. İstiyordum da onu öyle koleksiyon paketini indirimde falan görüp aldım. Ha ama ben memnun olmadım çünkü şey çok hani sergi teşhir edilmiş aylarca belli ki ve çok hasar görmüş. Sağa solu yırtılmış. O yırtık taraflarını ben görmeyeyim diye yeniden jelatin yapılmış.
He.
Yapılabiliyor biliyorsun. Ama ben aldım geldim. Pek Ben de hani teknoseyirde falan dekor gibi kullanırız, bir teşhir objesi olarak kullanırız diye aldım ama yok, kullanılacak durumda değilmiş. Geri götürecek de şeyim olmadı, denk gelmedi. Çok büyük de bir para vermemiştim. Hadi dedim, bir daha almamak için karşımda dursun, hep göreyim ki bir daha böyle şeyler yapmayayım.
Vallahi bu dediğim şey çok, bilmiyorum siz ne gördünüz işte, ne diyorsunuz buna? Alınacak gibi bir şey
bomba
bence.
Bomba hoş ama tabii negatif bir şey şimdi.
Ama hani, oyunda bu yani.
He, oyunda bu zaten şey yani sembol. Hani oyun çünkü nükleer savaş sonrası evet. Olur. Bu atom bombası.
Bu evet ama bu şeyle ben tabii bunun mini nük hali var. Tam bunu omuzundan atabiliyorsun.
Atıyorsun
evet.
Değil mi oyunda? Vallahi, ya hoş bir şey Murat. Bunda tabii çıktı. Biliyorsun meraklılar var, koleksiyoncular var. Yani bunun için böyle şeyleri alıyorlar. Hatta onlar çok daha hani böyle tabii. Şeyleri önceden ayırtıyorlar.
Evet evet.
Çıkmadan önce.
Bizim bunun aslında böyle... aslı şey olanı var. Bu Pip-Boy olan var, versiyonu evet. Var. O pahalı.
O hakikaten.
Ve yurt dışında Türkiye'de falan hiç yok değil mi?
O hatta gelecek birkaç tane. Pip-Boy olanına bir noktada şey yaptılar. Bunu biz de hani zor üretilen bir şey, pahalı bir şey. Daha fazla ürettiremeyeceğiz. Bu kadar.
Öyle.
Dediler, sınırı kestiler. Sayılar. Onu kendin yapacaksın ya. Bir tablet gömüp bir şeye. Bizim de ufak ufak bir koleksiyon oluşmaya başladı. Hı. Böyle bazı figürlerimiz falan var.
Evet.
Bir teknoseyirde bir şeyler hazırlıyoruz.
Evet.
Hani daha görücüye çıkmamış. Hı. Arka planda. Onları da sergileme imkanımız olacak herhalde.
Evet. Amaç o. Birazcık evet. Renk katacağız. Kadraja.
Şu Witcher 3'ün figürleri falan çok güzel.
Evet.
Onlar güzel renk katar yani, kalite katar.
Doğru, doğru. Bu arada sosyalden paylaşmıştım, söyleyeyim. Bizim artık bir oyun editörümüz var.
Evet.
Cantu artık bize oyunları inceleyecek. Resmi olarak aramıza katıldı.
Cantu Mad Max
ile başladı.
Mad Max ile başladı sonra.
Sonra şey yaptık.
NBA 2K.
NBA 2K yaptık. Orada tamam. Orada da bir konuk aldık. Alper Biçen çok iyi bir konuk oldu.
Evet çünkü gerçekten oyuna
hakim,
tutkun, hakim. Güzel iş çıktı.
Keşke İstanbul'da otursaydı da daha çok konuk aramıza evet, katabilseydi.
Evet, sağ olsun. Uzaklardan
evet.
Kalkıp bizim için geldi.
Ve hani çekti programı gitti çocukcağız. Hani evet. Şey, o ikinci videoydu işte bizim. Bir tane de şimdi işte oyun gündemi yaptık. Cantu'yla birazcık hani geçtiğimiz haftaları biraz toparlayan.
Evet.
Onu da yayına alacağız.
Cantu'yla anlaşacağız. İyi anlaşacağız tahmin ediyorum. Evet. Çünkü Cantu çok oyunlarla ilgili. Çok hani ben filanca oynarım, Nintendo oynarım da öbürünü PlayStation'a elimi sürmem falan. Öyle beklentileri yok. Şeyleri...
Kaprisleri yok.
Evet. Bize zorluk çıkaracak şeyleri yok. O oyunlarla ilgili. Hani evet. Oyun hesap makinesinde iyi bir oyun varsa onunla da ilgili.
Evet.
Biz de öyle istiyoruz. Hani bizim için de değerli olan o. Platform doğru. Filanca platform derdimiz yok bizim.
Yok.
Eylemleri sürecek. Tabii evet. Şimdi oyun dünyasında bir donuk bir dönemdeyiz. Hı. Ama yılbaşı geliyor.
Evet.
Oyun yağmuru başlayacak.
Doğru. Donuk dönemde tek bir istisna var Levent abi. Şey mobil oyun tarafı Türkiye özelinde birazcık aktif şu anda. Hatta önümüzdeki hafta bir toplantı var. Teşvikler açıklanacak.
Geçen hafta onu haber vermiştik. Hatırlatmış olalım. Değil mi? Oyun geliştiren
evet, evet.
Gerek firma bazında gerek birey bazında arkadaşlar devlet teşvikleri.
Hı hı.
DOGET Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği bunları anlatacak. Olası teşvik sistemlerini hani yararlanabilecekleri, yararlanmaları olası teşvik sistemlerini anlatacak bir etkinlikte.
Biz onu takipte olacağız. Ayrı bir bölüm çekeriz ona.
Meraklı arkadaşlar kaçırmasınlar.
Evet.
Geçen hafta linkini vermiştik.
Bir de şey
var.
Bu
hafta da ekleriz.
Crystal Pixel 2015.
Geçen sene biz oraya misafir olmuştuk. Jüriydik. Olarak da görev
Ankara'daydık
yapmıştık.
Evet.
Ankara'da.
Şimdi buraya hani yarışmaya katılmak istiyorsanız ödüllere 6 Kasım'a kadar katılabilirsiniz. Hala varmış yer.
İşte yine oyun geliştiren arkadaşlara haber vermiş olalım.
Evet. Bu sefer İstanbul'da bu arada.
Hmm.
Biz de muhtemelen tekrar orada oluruz.
Crystal Pixel güzel bir etkinlikti. Geçen sene işte tanıdık biz de. Tabii ki daha iyi olabilir. Bu sene bilmiyorum. Bence kapatacaklardır. Geçen sene belirledikleri bazı açıkları.
Evet.
Haberlerini en azından geçeriz.
Öyle. Haberler benden bu kadar, bir şey diyor musunuz?
Oyun geliştiren arkadaşlara geçmişte çeşitli davetlerimiz oldu. Hani biz yer veririz diye. Çok fazla onları mutlu edemedik. Sözlerimizi çok tutamadık. Fazla oyuna yer veremedik ama devamlı bize yani yetişemeyeceğimiz kadar çok yerli oyun haberi geliyor. Yollamaya devam etsinler. Hiçbiri kaybedilmiyor, onların hiçbiri. Bir listeye alınıyor. Bir format düşünmeye çalışıyoruz. Hani televizyoncu tabiriyle. Bir, nasıl yer verebiliriz? Şimdi ben illaki herkese yer verelim istiyorum ama bazı projeler de bir incelemesi çekilebilecek boyutta değil. Ufak girişimler. Bir çözüm düşünüyoruz. Özür dileyelim aksaklık için. Çok söz verdiğimiz desteği veremedik. Ama telafi edeceğiz mutlaka. Hı
hı, evet.
Niyet var.
Evet. Peki bir şey diyor musun son olarak?
Bayağı konuştuk gene. Evet. Bir buçuk saati bulduk herhalde.
Herhalde bulmuşuzdur.
Evet.
Peki önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz o zaman.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.